İyi akşamlar sayın seyircilerimiz. Bu akşam da canlı olarak sizlerle birlikteyiz. Yanımda birbirinden değerli kıymetli konuklarım var. Doktor Cihat Gündoğdu ve Doktor Oktar Babuna. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz hoş de hoş bulduk. Geldiniz.
Siz de hoş geldiniz. Nasılsın? Çok iyiyiz Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizden
misiniz? Biz deyiz elhamdülillah. Burada tabii tüm izleyenlerimizin mübarek Mevlid Kandili'ni kutlamak istiyoruz en başında konuşmamızın. Evet. Bu gece biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü inşallah.
O yüzden Rebiülevvel ayının 12. Evet. günü bir pazartesi sabaha karşı dünyaya gelmiş Peygamberimiz. Herkesin kandili mübarek olsun dolayısıyla. Bütün inşallah. Türk milletinin, bütün İslam i̇nşallah. Aleminin inşallah. İnşallah.
Hayırlara vesile olur inşallah. Evet. İnşallah.
Bu Türk İslam Birliği'nin kurulduğu bu dönemde evet. inşallah çok büyük hayırlara vesile olur inşallah.
İnşallah.
Bugün Kur'an mucizelerinden bahsedelim.
Evet, öyle düşündük.
İnşallah. Kur'an bir bilim kitabı değil kesinlikle. Allah Kur'an'da kendini tanıtıyor, ahireti tanıtıyor, insanın neler yapması gerektiğini, neler yapmaması gerektiğini bildiriyor. Hayatın amacını bildiriyor inşallah bize Kur'an'da. Fakat bunun yanında Kur'an'da bilim yapmayı emrediyor Allah. Çünkü Allah'ın ayetlerinden ancak alim olanlar içi titreyerek korkar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah astronomi, biyoloji, embriyoloji, paleontoloji, değil mi? Coğrafyaya yönelik böyle çok yani jeolojiye yönelik ayetler var ve Allah bunları yapmayı emrediyor. Yani
çok detaylı bilgiler. Evet. Çok detaylı bilgiler. Evet. Yani 1400 yıl önce bilinmesine imkan olmayacak derecede detaylı bilgiler. Yani o zamanın bilim ortamı ortada. Bilinen bir şey. Bugünün bilim seviyesiyle ancak anlaşılabilecek bilgiler. Bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de zaten var. Bu bir defa Allah'ın, Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu en büyük delili olmuş oluyor.
Evet. Ve hakikaten şu da çok önemli bakın. Hocamızın böyle bir kitabı var zaten. Kur'an bilime yol gösterir. Gerçekten de Allah'ın bize Kur'an'da tavsiye ettiği bilim yapma, ve bilim yönlendirmesi, insanları bunu teşvik etmesi, daha doğrusu emretmesi. Çünkü farz oluyor Allah'ın söylediği bir şey. Yapın dediği zaman Allah evet. bu farz olmuş oluyor. Kur'an da bilime yol gösteriyor. Dolayısıyla yönlendiriyor. İnsanın çünkü hakikaten bir kere şu tam bir gerçek. Bugün kesin olarak biliyoruz bilimsel delillerle. Gerçi delillere de ihtiyaç yoktu bilimsel delillere. Çünkü biraz aklı olan bir insan her şeyi Allah'ın yarattığını kesin olarak kavrar. Fakat bütün bilimsel deliller de bunu bize gösteriyor ve Allah'ın ihtişamlı yaratma sanatını gösteriyor. Yani sonsuz aklını Allah'ın, sonsuz sanatını ortaya koyuyor. Buna işte bakarak insanlar iman hakikatleri yani şeklinde böyle doğaya baktığı zaman, bu detaylara girildiği zaman Allah'ın büyüklüğünü kavrama için önemli bir sebep teşkil ediyor bu. Hakikaten Allah'a yakınlığını arttırıyor, korkusunu arttırıyor değil evet. mi? Evet. Allah'ın büyüklüğünü kavrattırıyor. Çünkü öbür türlüsü şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar Allah'ın hakkını kadriyle takdir edemediler diyor. Allah'ın evet. gücünü. Halbuki Müslüman, Allah'ın yarattığını bilen bir insan bilimle Allah'ın varlığını ve sonsuz gücünü kavruyor. Çünkü hakikaten indiğiniz zaman atomda apayrı bir alem var. Uzaya bakıyorsunuz, evrene bakıyorsunuz apayrı bir alem var. İnsanın vücuduna bakıyorsunuz Allah'ın yarattığının ayetleri var, delilleri var. İnsan Allah söylüyor zaten hem kendi nefislerinde hem afakta onlara ayetlerimi göstereceğim. Onlar da bilip kavrayacaklardır diyor. Doğaya bakıyorsunuz milyonlarca tür canlı var. Hatta milyarlarca olduğu söyleniyor. Çünkü %99'unun soyu tükenmiş. Her birinde ayrı bir mucize var. Bu bakımdan bilim yapmak son derece önemli.
Evet. Zaten Allah'ın gücünü gerektiği gibi takdir edememiş olan bir kimse tabii ki Allah korusun günah da işler. Fütursuzca davranır, Allah'a karşı saygısız ifadelerde de bulunur, Allah korusun. Neden? Allah'ı gerektiği gibi tanımadığı, bilmediği için yapar bunu. O zaman biz Allah'ın varlığının delillerini insanlara tanıtmakla yükümlüyüz. Yani bilenlerin bu işi yapması kendi üzerlerine görev düşmüş oluyor.
Bir hak gibi.
Evet, yani biz anlatmakla yükümlüyüz. O yüzden anlatıyoruz. Yani tebliğ yapmak o yüzden farz olmuş oluyor zaten.
İnşallah.
Şimdi Allah'ın varlığının delillerini anlattıkça, tabii ki insan görecek Allah nasıl her yeri kaplamış, nasıl her şeye hakim, nasıl her şeyi yaratmış ve ol demesiyle bir anda yaratmış. Bakın ki öyle evrim gibi bir süreç olmaksızın yalnızca ol demesiyle bir anda yaratıvermiş Allah. Bu gerçeği gösteriyoruz, Allah'ın sonsuz gücünü, kudretini göstermiş oluyoruz bu şekilde. Ondan sonra insan tabii ki anlıyor Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu. DNA'nın büyüklüğünü göstermiş oluyoruz. O küçücük yere, gözle görünmeyen mikroskobik yere Allah sonsuza yakın bilgiyi koymuş. 3 milyar harften oluşan dev bir bilgi bankasını koymuş. Nasıl böyle bir şey mümkün? En ileri teknolojiye sahip laboratuvarlarda bile hala yapılamayan bir şey bu. O zaman ne olmuş oluyor? Bu Allah'ın sonsuz gücünün kanıtı olmuş oluyor. Sonsuz bilgisinin kanıtı olmuş oluyor. Bizim de Allah'ı tanımamıza vesile olmuş oluyor bilim bu şekilde inşallah.
Bu modern bilimler 20. yüzyılda özellikle ve 21. yüzyıla girdiğimiz bu dönemde bir kere kesin olarak biyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, paleontoloji, genetik, fizyoloji, anatomi, bütün bu karşılaştırmalı anatomi, bütün bu bilim dallarından gelen bilgiler kesinlikle bu Darwinizm saçmalarını ortadan kaldırdı. Ayrıca bunun yanında Darwinizm biliyorsunuz materyalist felsefenin, yani maddeyi mutlak kabul eden, Allah'ın varlığını inkar eden bir sapkın felsefenin doğaya uyarlanmış halidir. Materyalizm de astronomiden ve fizikten gelen bilgilerle, çünkü Big Bang'in olduğu ispatlandı. Yani bütün evrenin sonsuz yoğunlukta ve sıfır hacimde dedikleri, aslında bu da bir aldatmaca. Yani sıfır hacim, sonsuz yoğunluk demek zaten yokluk demektir. Burada bir laf kargaşası var. Yani sonsuz yoğunluk deyince sanki bir şey varmış gibi böyle, öyle bir şey yok. Yani yokluktan Allah'ın...
Sıfır hacim yok demektir zaten.
Evet, Allah'ın yoktan var etmesiyle olduğu ispatlandı. Bu da materyalizm kökünden çökertti. Çünkü maddeyi mutlak kabul eden bu sapkın felsefe, maddenin sonsuzdan beri var olduğunu, sadece maddenin var olduğunu, bir yaratıcının haşa olmadığını savunuyordu. Evet. Şimdi sonsuzdan beri var olduğunu savunan bu eski Yunan'a giden, daha önceki dönemlere giden bu çarpık felsefe, Big Bang'le, yani yoktan var olmasıyla, Allah'ın yarattığının ispatlanmasıyla bu da ortadan kalktı. Yani hem Darwinizm hem materyalizm bilimsel delillerle kesin olarak kanıtlandı. Ve bunun delilleri de çok önemli bu. Kur'an'da birçok delilini de görüyoruz. Ve bunlar da 20. yüzyıl ve 21. yüzyıldaki buluşlarla, keşiflerle doğrulandı. Dediğiniz gibi Allah'ın sözünün Allah'ın sözü olduğunu kanıtlayan birer delil oldular. Şimdi bunlara bakalım inşallah.
Şimdi istersen sen başla, sonra seninki bağlı.
Mesela dedik ki Big Bang'den bahsettik. Önce izleyicilerimize bununla başlayalım. Big Bang 1900'lü yıllarda ortaya çıkan bir keşif. Şöyle söyleyeyim ben, bunu ilk defa ortaya koyan Einstein. Einstein yaptığı hesaplarda, denklemlerde evrenin, uzayın statik olmadığını, yani durağan olmadığını, maddenin sonsuzdan beri var olmadığını ve genişlediğini denklemlerinde buluyor. Fakat dönemde, onun döneminde ki Einstein dindar, Allah'a inan birisi, hakim olan bir düşünce vardı, bu statik evren modeli dedikleri, yani maddenin sonsuzdan beri var olduğunu iddia eden. Bunun böyle olmadığını görüyor. Fakat o dönemde hakim düşünce genel kabul gördüğü için onunla denklemlerinde bir değişiklik yaparak denklemden ona uydurdu. Ama daha sonra kariyerimin en büyük hatası diye bunu itiraf etmişti. Daha sonra kendisinden başka Lemaître diye bir çıkmıştı. Bu da dindar bir bilim adamıydı. Bu da Lemaître'de evrenin bir başlangıcının olduğunu ortaya koymuştu. Ve ilk defa 1928 yılında, 1928-29'lu yıllarda Hubble, Edwin Hubble isimli bir Amerikalı astronom, dev teleskopu ile uzayda yaptığı gözlemlerle şunu keşfetti. Uzayın genişlediğini. Bunu da şöyle anladı. Şimdi teleskopla baktığı zaman gelen ışığın bir tayfı oluyor. Yani kaydığı bir yön oluyor. Ya kırmızıya ya mor uca kayıyor. Eğer kırmızı uca kayıyorsa bu demektir ki gök cisimleri sizden uzaklaşıyor. Yani sizden uzaklaşan gök cisimlerinden gelen ışığın dalga boyları uzadığı için kırmızıya kayıyor. Eğer gök cisimleri size doğru hareket ediyorsa, o zaman dalga boyu da kısalacağı için, hızla gelen bir gök cismi düşünün, dalga boyu da kısalacağı için mor yöne doğru kayıyor. Edwin Hubble işte kırmızı yöne kaydığını görünce şu sonuca vardı. Demek ki dedi, bütün dedi gezegenler, yıldızlar, güneş, hepsi, galaksiler, hepsi birbirinden uzaklaşıyor. Tabii bu şu sonucu getirdi. Eğer bütün gök cisimleri birbirinden uzaklaşıyorsa, değil mi, zamanla uzaklaşıyorsa, o zaman zaman içerisinde yeteri kadar geriye gittiğinizde bunun mutlaka bir başlangıcı olması lazım. İşte Big Bang ilk defa bu şekilde düşünce bazında, hem yani gözlemle artı fikir yürüterek ortaya kondu. Ama delilleri bunun daha sonra bulundu. 1948 yılı yıllarda Gemhoff uzayda bir kozmik fon radyasyonunun olduğunu hesaplarıyla buldu. Ve daha sonra Arno Penzias ve Robert Wilson isimli iki tane Amerikalı bilim adamı İşte bu kozmik fon radyasyonu, yani Big Bang denilen o ilk başlangıç anından kalan fosil ışınları olduğunu ortaya koydular. Ve daha sonra NASA isimli dünyanın en büyük astronomi kuruluşu, Amerika'daki NASA isimli bu kuruluş uzaya bir uydu gönderdi 1989 yılında. Ve bu uydu kesin olarak dakikalar içerisinde bu fosil ışınları bularak bütün evrenin yoktan var olduğunu kesin olarak ispatladı. Şimdi Kur'an'a bakalım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bakın bu ifade çok önemli. Allah bütün gökleri ve yeri, yani tüm evreni yoktan var ettiğini bildiriyor. Enam suresi 101. ayet. Nitekim evren 15 milyar yıl önce Big Bang adı verilen büyük patlama ile sıfır hacme sahip bir noktadan, yani yoktan var olmuştur. Tam ayette bildirildiği üzere bu Big Bang teorisi bunu ispatladı zaten. Zaten Allah tabii yaratan Allah olduğu için, Kur'an'ı yaratan da Allah, evreni yaratan da Allah. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçek Kur'an'dan 1400 yıl önceden haber verilmiştir. Tabii bu bilimsel gelişmelerin hiç bilinmediği bir dönemde 1400 yıl önce bu Kur'an'da bildirilmiştir. Devam ediyoruz. Başka bir ayette Zariyat suresinde Allah, biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Bakın Allah göğü, yani bütün evreni genişlettiğini bildiriyor. Bu tabii 1400 yıl önce hiç bilinmeyen bir gerçekti bu. Hatta evrenin statik olduğu zannediliyor, durağan olduğu zannediliyordu. Evrenin Big Bang'ten itibaren sürekli olarak genişlediğini, galaksilerin birbirlerinden uzaklaştığını 1929 yılında astronom Edwin Hubble keşfetmiştir. Bakın kaç yüzyıl sonra, 13 yüzyıl sonra, değil mi? 1300 yıl sonra keşfedilmiş bir gerçek. Bu bilimsel gerçek henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken Kur'an'da asırlar önce açıklanmıştır. Çünkü Kur'an tüm evrenin yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın sözüdür.
Maşallah.
İşte bu bakımdan çok önemli. Zaten tabii Kur'an'ı yaratan, evreni yaratan Allah olduğu için dolayısıyla bilimin Kur'an'ı tasdik etmesinden daha doğal bir şey olamaz.
Evet.
Tabii bize şunu, şu gerçeği de gösteriyor. Şimdi Allah Big Bang'le, değil mi, yoktan var ettiği evren, bu galaksilerin birbirinden uzaklaşarak genişlemesi, değil mi, bir fizik kuralları doğrultusunda olması, fizik kanunları doğrultusunda olması. Tabii kanunları yapan kim? Allah. Dolayısıyla bilimi yaratan Allah'tır. Bakın bu çok önemli. Bilimi ateizme destek gibi kullanmaya kalktılar. Bu çok büyük bir safsata. Çünkü bilim Allah'ın yarattığı kanunları insanın bakıp görmesi ve bunları ortaya koymasıdır. Ama o kanunları yapan, bilimi yaratan Allah'tır. Mesela genetik bilimi var. Neden var genetik bilimi? Çünkü Allah DNA'yı yaratmış. Bir düzen içerisinde ondan enzimlerle, değil mi, sentezler yapılıyor. Ondan sonra onun yapısı var, kopyalanması var. Kim yaratıyor? Hepsini Allah yaratıyor. Demek ki Allah'ın yarattıkları insanın bakması bilimi oluşturuyor. Nitekim Allah bir ayette, şeytandan Allah'a sığınırım, onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yattığında göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, bizi ateşin azabından koru. Dolayısıyla bakın ayaktayken, otururken, yanları üzerine yattığında ne demek? Sürekli olarak, yani Allah sürekli olarak düşünmeyi, değil mi, hem doğaya bakarak, hem kendi nefsinde, hem dışarıda, değil mi, uzaya bakarak düşünmeyi emrediyor. İşte bu bilimi oluşturuyor. Ama bilimin ne bir amacı olmuş oluyor? Allah'ın büyüklüğünü, sonsuz aklını kavramak. Bilimin amacı budur.
Evet. Bu arada Altuğ Berker de katıldı aramıza. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
İstersen ben evet, devam edeyim.
Evet. Siz devam edin.
Display'i değiştirirsek kaynağı.
Tamam.
Kumanda sende.
Şimdi biz arada böyle değiştireceğiz tabii. Çünkü iki ayrı kanalla bağlıyız Cihat Bey'le birlikte. Evet.
Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii Allah her şeyin yaratıcısı olduğu için her şeyin sonsuz bilgisine de, en ince detaylarına varıncaya kadar her şeyin bilgisine de sahip tabii ki. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok ince detaylarını görüyoruz. Mesela bakın Enbiya suresi 32. ayette Allah gökyüzü hakkında özel bir ifade kullanıyor. Başka hiçbir yerde belki de rastlayamayacağımız bir ifade bu. Gökyüzünü, şeytandan Allah'a sığınırım, gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Bakın Allah burada gökyüzü için korunmuş olduğunu söylüyor. Korunmuş bir tavan olduğunu ifade ediyor. Şimdi tabii günümüzde gökyüzünün pek çok özelliği keşfedilmiş durumda. Yani baktığımız zaman göğe işte havadan müteşekkil olduğunu zannediyor pek çok insan ama bakıyoruz öyle değil. Pek çok özelliği var atmosferin. Yeryüzünü kaplayan, yeryüzünün bir kayadan, topraktan oluşmuş bir kısmı var. Biz ondan yeryüzüne deyince aklımıza o geliyor. Ama onun üzerine bir de atmosfer var. İşte gökyüzü dediğimiz, tavan dediğimiz kısım burası aslında. Ve bunun bakın ne özellikleri var. İnsanları nasıl koruyor, neden koruyor? Neden korunmuş? Yani incelediğimizde detaylı olarak şunu görüyoruz. Mesela gök taşlarından bizi koruduğunu görüyoruz gökyüzünün. Eğer gökyüzündeki, gökyüzünü oluşturan atmosfer olmasaydı, bir hava katmanı olmasaydı, belli özelliklere sahip bir şekilde, o zaman milyarlarca göktaşı her gün böyle yeryüzüne düşüp, böylece insanın yaşamının yeryüzünde sürmesine engel olacaktı tabii ki. Ama böyle olmuyor. Ne oluyor? Bakın, atmosfere giren göktaşları genellikle yanıp kül olup yok oluyorlar. Ortadan kalkıyorlar. Ve daha yeryüzüne ulaşmadan insan hayatını engellemeleri, insan hayatının devam etmesini ortadan kaldırmaları bu şekilde önlenmiş oluyor. Atmosfere giren göktaşları mevcut hızlarıyla, sürtünme kuvvetinin de etkisiyle gökyüzünde yanarak yok oluyorlar, yeryüzüne ulaşamıyorlar. Bu şekilde atmosferin bir özelliği bu. Bizi koruduğunun bir göstergesi olmuş oluyor. Bakın başka bir özellik daha. Şimdi uzayda pek çok zararlı ışın var. Bunlar neler? Mesela güneşten gelen ışınlar bunlar veya başka uzayda dolaşan başka ışınlar. Mesela X ışınları var. Yani röntgen ışınları. Kısa ultraviyole denen yine zararlı bir ışın şekli var. Ultraviyole var, görülebilen ışın kısmı var, kızılötesi var, radyo var. Bunlardan yalnızca bakıyorsunuz, yeryüzüne ulaşabilenler yalnızca görülebilen ışık, kızılötesi ışık ve radyo dalgaları. Zararlı olanlar ise X ışınları, kısa ultraviyole ve ultraviyole ışınları ise yeryüzüne ulaşmıyorlar, filtre ediliyorlar. Ne tarafından? Atmosfer tarafından. Yani gökyüzü tarafından. Yani gökyüzü ne olmuş oluyor? Gökyüzünün bir vazifesi yine burada kanıtlanmış oluyor. O da bizi koruduğu. Neden? Zararlı ışınlardan. Ne onlar? Yine tekrarlayalım. X ışınları ve ultraviyolenin zararlı olan kısımları. Yararlı olanları yine yeryüzüne ulaşabiliyor bakın. Yani yararlı olan ne varsa ulaşıyor. Eğer yeryüzünü aydınlatmaksa amaç, evet, görülebilen ışık tayfı ulaşıyor. Yararlı ultraviyoleler de ulaşıyor. Kızılötesi de ulaşıyor ki yeryüzünü ısıtmış oluyor. Radyo dalgaları da zaten haberleşmede kullanılan bir şey. Gerçi son bir iki yüzyıldır kullanılıyor. Ve yine faydalı bir şey. Ama bakın yalnızca onlar izin veriliyor. Zararlı olanlar engellenmiş, önlenmiş oluyor. Gökyüzünü bu şekilde bir korunmuş nasıl insanları koruduğunu tekrar görmüş olduk. Başka bir özellik. Yine güneşten çok büyük çapta zararlı parçacıklar salınıyor. Gama ışınları, çeşitli moleküller bunlar. Bakın ve aynı şekilde yine başka bir sürü zararlı ışınımlar. Bunlar Van Halen kuşakları denen manyetik alan çerçevesinde güneşten gelen bu zararlı ışınları ve parçacıkların yeryüzüne ulaşmasını engelliyor ve saptırıyor. Van Halen kuşakları. Dünyanın manyetik bir alanı var. Kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanan ve içindeki ortasındaki demir kaynaklarının varlığından kaynaklanan bir manyetik alan oluşuyor. Ve bu manyetik alan zararlı ışınların, bir daha o filmi izleyelim isterseniz baştan alarak. Bakın zararlı ışınlar hep saptırılıyor. Yeryüzüne ulaşmadan zararlı ışınlar nereye gidiyor? Yalnızca kutuplara ulaştığını görüyoruz. Kutuplarda hayat var mı? Yani bir yerleşim var mı? Ciddi anlamda yok. Nerede hayat var? Nerede daha çok insanlar yaşıyorlar? Kuzey kürede ve ekvator ve güney yarım kürede. Buralara hiçbir şekilde bu zararlı ışınların ulaşmadığını görüyoruz. Yani ne olmuş oluyor? Bir özelliği daha gökyüzünün bizi nasıl koruduğunun bir delili daha.
Yani kutuplara da çok sınırlı ulaşıyor. Çünkü evet, orada hayat var. Ulaşıyor. Yani canlılar var, insanlar yaşıyor, eskimolar yaşıyor.
Evet.
Dolayısıyla hiçbir zaman zararlı ve öldürücü bir boyutta olmuyor.
Çok az bir miktarı ulaşmış oluyor. Evet. O da ulaşıyorsa da kuzey ve güney kutuplarına ulaşıyor. Ama insan nüfusunun yoğun olduğu yerlere asla ulaştırılmasına izin verilmemiş oluyor.
Tabii hayat olmaz aksi takdirde, evet. Mümkün değil.
Evet. Bakın bir tekrar ayeti hatırlayalım. Şimdi başa dönersek. Bunu tekrar gösterelim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökyüzünü korunmuş bir taban kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Gördük şimdiye kadar ki bilimsel deliller neydi onlar? Gökyüzünün gerçekten de zararlı ışınımlardan, göktaşlarından insanları koruyacak şekilde gökyüzünün bir taban vazifesi, korunmuş bir taban vazifesi gördüğünü fark etmiş olduk şu anda. Ve insanlar bunu tabii fark edince ne olmuş olması gerekiyor? Bir defa bunun boş yere olmadığını, bilinçli bir şekilde bu tavanın koruma vazifesini yürüttüğünün farkına varmaları gerekiyor. Ve Allah'ın varlığının delili olarak bunu nitelendirmeleri gerekiyor. Yani Allah'ın varlığının delillerinden yani ayetlerinden yüz çevirmemeleri gerekiyor ki Allah ayet-i kerimede zaten bu konuda da insanları uyarmış oluyor. İnşallah.
Evet. Bilim ilerledikçe Kur'an'ın hak olduğu bir kez daha her seferinde ortaya evet. çıkmış oluyor. Her bilimsel gelişmede Kur'an'ın yeni bir mucizesi. Evet. Onlarca, yüzlerce mucizesini görmüş
Maşallah.
Oluyoruz.
Şimdi sana geçebiliriz.
Daha önce tabii bunlar pek yani ilk defa Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinde
evet.
bunlar bir araya geldi. Bu da çok önemli bir husus. Yani bilimsel gelişmelerin evet. Kur'an'ın gerçekleriyle beraber insanlara aktarılması Sayın Adnan Oktar'ın kitaplarında kendini çok gösterdi. Bundan evvel böyle bir şey yoktu. Zaten Darwinizm etkisi sürüp gidiyordu biliyorsunuz. Ve hep o öğreti üzerine anlatımlar yapılıyordu. Derslerde bile olsun
evet. veyahut
insanlara. Şimdi bu kitaplar ve bu anlatımlar Allah'a çok şükür insanların imanına vesile olan
İnşallah.
Evet. hususlar. Sayın Adnan Oktar'a da Allah razı olsun.
Tabii maşallah. Bunlar çok temel bilgiler. Yani normal insanlar bunları bilmezse belki de Kur'an'ı okuduğunda ya da duyduğunda Allah'ın sözü olduğuna belki de tam kanaati gelmiyor olabilir insanların. Şüphe içinde de kalıyor olabilirler. Bunları mutlaka insanların bilmesi, öğrenmesi gerekiyor. Ki Kur'an'a gerekli saygı göstersin, Allah'ın varlığının delillerini görsün. Allah'ın her şeye, her yere hakim olduğunu farkına varsın.
Evet, bu bilgilere de Sayın Hocamızın harunyahya.org sitesinden Kur'an mucizeleri cilt 1, cilt 2 ve cilt 3 ücretsiz olarak indirebilirler. Dilerlerse tabii ücretli olarak da satın alabilirler. Çok ucuz ve yani sadece maliyetine fiyatlarla. Ayrıca dokümenter filmleri de var. Onları da indirebilirler. Evet. Ücretsiz olarak indirebilirler. Seyredebilirler ve seyrettirsinler. Çünkü hakikaten insanların imanına vesile olacak çok önemli deliller bunlar. Evet. Ve hocamızın da Altı Bey'in de dediği gibi ilk defa ve en geniş şekliyle yapması ve eserleri bir kere şu çok önemli. Bakın en böyle karmaşık bir gözüken yani kompleks bilimsel konuları bile o kadar hikmetli ve özlü bir anlatımla anlatılıyor ki en çarpıcı delillerle en güzel şekliyle böyle renkli rengarenk resimler, deliller son yıllarda yapılan yayınlardan alınan alıntılarla hem ilkokul öğrencilerinin hem Nobel ödülü profesörlerinin okuyup aynı şeyi anlayacağı şekilde maşallah evet. bu çok önemli bir şey. Evet. Yani bu hiçbir eserde görülmeyen bir özellik. Evet. Hemen hemen öyle söyleyeyim hiçbir eser demeyeyim de hemen hemen hiçbir eserde görülmeyen bir özellik, çürütülemez özelliği var. Son derece hikmetli ve özlü bir anlatım. Yani insanların bazen şöyle olabiliyor tabii, birçok zaman böyle oluyor. Kendini ön plana çıkarma, değil mi? Böyle karmaşık şeylerle böyle kendini gösterme gibi bir üsluplar olabiliyor. Bu kesinlikle yok işte. Yani hem çürütülemez hem çok hikmetli ve özlü anlatımla bir anlatımı var inşallah. Sadece Allah'ı yücelten, tesbih eden eserler maşallah. O bakımdan da çok önemli.
Maşallah. Evet, maşallah.
Ben bu konuyla ilgili bir ayet de söyleyeyim. Şimdi Cihat Bey gösterdi. Korunmuş tavan, Allah gücünü gösteriyor orada. Yani zararlı ışınlar var, zararlı gök cisimleri var. Allah koruyor. Değil mi yeryüzünü? Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Bakın Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye yani zarar görürler diye her an kudreti altında tutuyor. Hakikaten Allah gücünü gösteriyor bize. Yani ben diyor Allah korumasam sizi değil mi? O büyü yaratmamış olsa Allah yağmur gibi göktaşı gelecek. Ultraviyole ışınları, zararlı ışınlar uzaydan gelen değil mi? Dondurucu bir soğuk var aynı zamanda. Yeryüzünü yerle bir ederdi yani hiçbir zaman hayat başlamazdı. Evet. Başlayan hayatta hemen yok olurdu ama bu olmuyor Allah'ın koruması altında.
Röntgen ışınları, X evet. ışınları zaten mutasyonların sebebi, kaynağı bunlar. Onlar gelseydi zaten yeryüzünde hayat olmazdı hiçbir şekilde. Hiçbir canlının DNA'sı evet. yerli yerinde durmazdı, parçalanıverirdi.
Bir de Allah gücünü şöyle gösteriyor. Mesela dünyaya komşu gezegenler var. Birinde bakıyorsunuz böyle artı 1000 derecelik bir sıcaklık var. Öbürüne bakıyorsunuz eksi 270'lere 250'lere düşmüş böyle asit yağmurları altında şey diyor. Başka bir gezegende toprak tabaka yok. Üzerinde ancak botla yüzer gibi böyle bir şeyin içerisinde hiçbir şekilde hayat olma imkansız. Yani evet. Dünya gibi bir gezegende bunların bütün bunların ortasında hayatın hiç olmadığı bir yerde ve uzayda biliyorsunuz eksi 270 derecelik bir soğukluk var. Yani hayatın olması mümkün değil. Zararlı ışınlar soğukluktan, donurucu soğukluktan, donurucu bile değil yani yok ediyor her şeyi. Maddeyi yok ediyor öyle bir soğukluk. Böyle bir ortamda dünya gibi böyle yemyeşil hayatın olduğu değil mi? Canlılar, bitkiler, insanın yaşadığı atmosferi var. %20'lik oksijen oranı var. Böyle mesela ısı değişikliği, insanın dayanabileceği ısı değişikliği çok az bir dar bir sınırdır değil mi? Evet. İşte bazı dünyanın bazı bölgelerinde eksi 30'lara, eksi 50'lere düşüyor sıcaklık. İşte bazı yerlerinde işte diyelim 50-60 derece oluyor böyle ekvatora geldiğinizde. Bu çok dar bir sınır. Eğer bu sınırların dışına çıkılsaydı değil mi? Evet. Hayat hiçbir şekilde olmazdı. Evet. Ama Allah her şey özel yaratılmış böyle. Muazzam bir denge yaratılmış. Mesela dünyanın dönüş çeperi güneş etrafında o kadar hassas bir denge ki bu yani çok muazzam bir Allah'ın yaratmasının delili. Koskoca bakın trilyonlarca tonluk dünyayı düşünün değil mi? Hem kendi etrafında tur atıyor hem güneşin etrafında dönüyor. Ne kadar zamandır dönüyor? Milyarlarca yıldır dönüyor değil mi? Bakın nasıl bir hassas denge, yörüngede dönüyor. Her 28 kilometrede bir. Yani diyelim ki bizim bulunduğumuz yerden, işte Anadolu yakasındayız, havaalanına kadar bir yer değil mi? 28 kilometre.
Evet.
Böyle bir yörünge üzerinde 3 milimetrelik bir sapmayla gidiyor. Bakın trilyonlarca tonluk dünya 28 kilometrede bir sadece 3 milimetre sapıyor. 2.8 milimetre ya da 3.2 milimetre sapsa, ya fırlayıp uzaya gidecek ya güneşin içine dalacak hayat olmayacaktı. Hep 3 milimetre sapıyor. İsteyen ölçsün yani bunu ölçmüş bilim adamları zaten.
Mesela uydular atıyorlar gökyüzüne. Mesela TürkSat'lardan tanıtım filmleri oluyor televizyonda yayınlanan. Devamlı mesela 15 günde bir uydunun konumunu düzeltiyorlar yeryüzündeki mühendisler. Uzaktan kumanda ile motorlarında yakıtı var, belli bir yakıtı var. İşte ömründe belirleyen o zaten uydunun. Belli motorlarını ateşleyerek tekrar yörüngeye oturtuyorlar sapma olduğu için. Şimdi hep yörüngede tutmak için. Peki dünya nasıl oluyor da milyonlarca yıldır hiç yörüngesinden sapmamış, hep yörüngesi sabit olarak devam ediyor?
Hayır bir de şimdi şöyle boşlukta dönüyor. Yani bir şeyle güneşe bağlı değiliz ki biz. Güneşe bağlı olsa böyle hani iple bağlı olduğunu varsayın onun etrafında dönse hadi bir derece. Şimdi boşlukta iki tane dev uzay cismi değil mi? Güneş dev bir şey yıldız. Dünyada dev bir gezegen. Onun etrafında bir de kendi etrafında tur atıyor. Ve bütün bakın şu anda biz yaklaşık 700 bin kilometre hızla hareket ediyoruz uzayda. Saatte 700 maşallah. Bin kilometre hızla. Maşallah. Allah'ın işte bu kudretini gösteriyor bize.
Evet.
Çünkü güneş sistemi hareket ediyor. Bizim bulunduğumuz galaksi hareket ediyor. Bütün galaksi kendi etrafında dönüyor uzayın içerisinde. Samanyolu galaksisi de. Yani bunlar böyle aklın hayalinin yani sınırlarını aklın
hiçbir
sınırlarını zor.
İçinde hepsi.
Tabii. Yani evet. 3 milimetre sapmak ne demek? Saatte 700 bin kilometre hızla giderken. Normalde savrulup uzaya gitmesi lazım ya da evet. Güneşe dalması lazım çok çekim varsa. Ya da fırlayıp gitmesi lazım değil mi merkez kaç kuvvetiyle?
Tabii.
Olmuyor. O 3 milimetrelik sapmadan dolayı işte mevsimler bizim bu mükemmel ortam oluşuyor.
Maşallah.
Mesela atmosfer var dünyanın üzerinde. Hadi yer çekimi var. Niye atmosfer tepemize düşmüyor bizim? Değil mi? Normalde tepemize inmesi lazım yani
evet.
Yok olması lazım. Yeryüzünün yer kabuğunu inerek olmuyor. Niye hep %21 oksijen? Nasıl değişmiyor? Bakın milyarlarca yıldır. Tüketen canlılar var, üreten canlılar var değil mi oksijeni? Üretenler nedir? Bakteriler var, siyanobakteri diye. Mesela şeyler var, bitkiler var. Tüketenler de insanlar var, bakteriler var, değil mi? Deniz canlıları var, bitkiler var. Milyonlarca çeşit canlı var. Her gün yerine yenileri doğuyor, ölüyor değil mi? Her an tükettiği oksijen miktarı her canlının her an değişiyor. Mesela insanın aynı mı? Bir nefes alıp veriyorsunuz, bir arttırıyorsunuz, bir azaltıyorsunuz. Otururken azalıyor, uyurken iyice azalıyor, koşarken artıyor mesela değil mi?
Evet.
Yani siz böyle dünya yeryüzünde bulunan katrilyonlarca canlının değil mi? Tükettiği ve ürettiği böyle her an değişiyor, an değişiyor. Atmosferin oksijen oranı hiç değişmiyor. Nasıl oluyor? Akıl almaz yani. Sonsuz akıl sahibi bir varlığın yaptığı hesapla oluyor işte bu.
Evet, maşallah.
Yani bütün canlıları kontrol eden, üreten canlıları ve tüketen canlıları kontrol eden Allah'ın sonsuz aklıyla. Çünkü biraz değilse hayat olmayacak mesela. Böyle yani bunun gibi böyle sonsuz denge var. Çünkü Allah söylüyor, Allah'ın nimetlerini genelleme yaparak bile sayamazsınız diyor Allah.
Mesela yani, örnek olarak şey var, ay var. Gözümüzün önünde de görebiliyoruz. Hatta yani teleskoba çok ihtiyaç olmadan da fark edilebilen kraterleri var. Ne demek o kraterler? İşte gök taşları düşüyor. Korunur onu koruyacak olan bir tavan yok. Yani bir atmosfer yok. Hava olmadığı için, gazlar olmadığı için, atmosferi olmadığı için onu koruyan her şey ayın üzerine düşüyor zaten. Orada hayat mevzu bahis değil. Zaten su da yok. Bakıyorsun o kadar detay, dünyadaki hayatın var olması için gerekli detaylardan hiçbirisi yok. Bakıyorsunuz Merkür'e, Venüs'e, onlarda da aynı şekilde. Yani bir tane bile bir canlı olmaz. Yok. Allah yaratmıyor. Yalnızca dünyada her şey tam ve eksiksiz bir şekilde, bütün her şeyle, nimetlerle donatılmış bir şekilde var. Ve o yüzden burada canlılık, hayat var.
Tabi Allah da bize şunu gösteriyor. Yani ben diyor, dilediğim için diyor orada hayat var diyor Allah. Çünkü evet. O kadar öyle bir ortamda sadece dünyada hayatın olması tabi çok büyük bir mucize. Maşallah. İnsan tabi kıyastan bunu çıkartıyor, görüyor Allah'ın varlığının büyüklüğünü.
İnşallah.
Şimdi devam edelim. İnsanın yaratılışında da çok büyük deliller var. Hakikaten baktığımız zaman insanın yaratılışı çok büyük bir mucize ve Kur'an'da da insanın yaratılışıyla ilgili çok önemli deliller verilmiş. Bakın bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Bakın Allah bir ifade kullanıyor Kur'an'da. Meniden bir damla. Bir damla çok az bir miktar anlamına geliyor. Hakikaten son bilimsel çalışmalar şunu gösterdi. Biliyorsunuz babadan gelen spermler yumurtayı döllüyorlar. Anneden her ay bir tane yumurta salgılanır. Her yumurtayı da sadece tek bir sperm dölleyebilir. Yani bir sperm içeri girdikten sonra bütün kapılar kapanıyor ve ondan bir canlı oluşuyor. Tek bir sperm dölleyebiliyor. Yaklaşık 125 milyon sperm yola çıkıyor babadan gelen. Fakat yumurtaya ulaşabilenlerin sayısı sadece 1000. Dolayısıyla bakın meniden çok az bir kısmı, onun da o 1000 taneden sadece bir tanesi dölleyerek bir canlı meydana geliyor. Hakikaten tam ayette dikkat çekildiği gibi babadan gelen meniden 125 milyon sperm hücresinden sadece çok az bir kısmı dölleme yaparak bir canlı meydana getiriyor. Bu 1400 önce tabii bilinmesine imkan olmayan bir gerçek. Ancak günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ortaya kondu. Devam edelim. Doğrusu çiftleri erkek ve dişiyi yaratan odur. Bir damla sudan döl yatağına meni döküldüğü zaman. Bakın bu ayette Allah çiftleri yarattığını, erkek ve dişiyi yarattığını bildiriyor. Fakat Allah neye dikkat çekiyor çifti erkek ve dişiyi yaratırken? Meniye dikkat çekiyor. Değil mi? Babadan gelen bir özelliğe. Hakikaten biz şunu gördük. 20. yüzyılda yapılan bilimsel gelişmeler şunu gösterdi bize. Şimdi anneden gelen iki tane kromozom var. X ve X. Babadan gelen de cinsiyet kromozomları X ve Y'dir. Sperm bunlardan sadece birini taşır, yumurta da bunlardan sadece birini taşır. Eğer babanın Y kromozomunu taşıyan bir sperm yumurtayı döllerse X, Y olacağı için bundan erkek olur. Değil mi?
Evet.
Babadan gelen X kromozomu eğer yumurtayı döllerse X, X olacağı için bundan da dişi meydana gelir. Neymiş? Babadan gelen bir özellik değil mi cinsiyeti belirlen? İşte ayette dikkat çekilen bakın budur. Bir damla sudan çifti erkek ve dişi yaratan Allah'tır. Bir damla sudan meni döküldüğü zaman babadan gelen özelliğe dikkat çekiyor. Hakikaten bilimsel gerçekler değil mi? Ayette bildirilen tabi Allah yarattığı için hem bilimi hem Kur'an'ı tasdik etmiş oluyor. Devam edelim. Burada görüntülerini görüyorsunuz. Bakın babanın cinsiyet kromozomları X ve Y sperm. Sperm bunlardan bir tanesini taşıyor. Yani ya X oluyor sperm ya Y oluyor. Değil mi? Anneden gelen de demiştik X ve X. Yumurta hücresi sadece X oluyor dolayısıyla. X ile X birleşirse yani X taşıyan bir yumurtayla babadan gelen bir yumurta X taşıyan bir sperm birleşirse bundan dişi oluyor. Eğer anneden gelen X ile babadan gelen Y birleşirse bundan da X, Y erkek oluyor. Demek ki belirleyici olan neymiş? Sperm hücreleri değil mi?
Evet.
Hatta halk arasında yanlış bir inanış vardı. Anne suçlanırdı bazı durumlarda. Bu çok yanlış bir kere. Bir kere cinsiyeti belirleyen Allah çok açık. Babadan gelen bir özellikle belirlenmiş oluyor. Allah onu vesile ediyor. Anneyle ilgisi yok demek ki cinsiyetin.
Şimdi burada çok büyük bir iman hakikati de var. O da şu. Şimdi bir defa kromozomların sayısının kaç olması gerektiğini bilen bir akıl var burada. Bir. Kaç kromozoma sahibiz? 46. Bunların bir defa 23'e inmesini gerek 23'e inmesini bilen bir akıl olması gerekiyor aynı şekilde. Anne vücudunda da bu mekanizmanın çalışması gerekiyor. Babanın vücudunda da bu mekanizmanın yine çalışması gerekiyor. Ki 46 kromozomluk insan vücudu hücreleri önce 23'e insinler ki sonradan bir araya geldiklerinde 23 artı 23 46 kromozom bebeğin 46 kromozoma sahip hücreleri oluşsun diye. Bu öylesine her şeye hakim bir akıl ki işte bu Yüce Allah'ın yaratıcı güç olduğunu en büyük kanıtı olmuş oluyor zaten.
Kur'an'ın da ancak 1400 yıl sonra gelişen bilimsel gelişmeler ve teknolojik gelişmeler sonucunda anlaşılabilen bu gerçeklerle 1400 sene evvel bir insan elinden çıkamayacağı bu kitabın, evet, Kur'an'ın hak kitap olduğu ve Allah'ın sözü olduğu bir kere daha bunda ispatlanmış, evet, oluyor. Inşallah.
Şimdi bütün İslam vücudundaki bütün hücreler mitoz bölünmeyle çoğalırlar. Yani ikiye bölünürler. 46 kromozom ya. Yine 46 kromozomluk iki tane hücre oluşur. Ama yalnızca üreme hücrelerinde, annede yumurtada, babada ise testislerde mayoz denen özel bir bölünme şekli var. Yalnızca bu hücrelerde oluyor, bu bölgelerde oluyor. Burada kromozom sayıları yarıya iniyor. Yalnızca burada. Buradaki Allah'ın bakın yaratıcı gücün ne kadar sonsuz bilgiye sahip olduğunu görmek açısından söylüyorum. Yalnızca burada oluyorlar. Başka hiçbir yerde olmuyorlar. Mesela elimizdeki hücreler mayoz bölünmeyle bölünmüyorlar. Beynimizdeki hücreler de yine mayoz bölünmeyi kullanmıyorlar. Yalnızca üreme hücrelerinde bu gerçekleşiyor. Neden? Bir plan doğrultusunda bu olması gerektiğinden dolayı. Daha sonra spermle yumurta hücresi birleştiğinde 46 olsun diye.
Evet bakın buna yönelik de bir Kur'an mucizesi var. Kur'an'da erkek ve kadın kelimeleri 23 kere geçiyor. Evet. Çok büyük mucize bu. Neden? 23'te topladığınız zaman 46 insanın kromozom sayısı ortaya çıkıyor. Bu da bir ayrı Kur'an'ın ayrı bir mucizesi.
Maşallah.
Şimdi devam edelim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra o su damlasını bir alak, hücre topluluğu olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Allah yaratılış aşamalarını bildiriyor insanın. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Müminin suresi 14. Şimdi bu ayette iki tane Kur'an'ın bilimsel mucizesini görüyoruz. Allah'ın bilimsel mucizesini. Bakın birincisi bir kelime kullanıyor Allah. O su damlasını bir alak olarak yarattık diyor Allah. Alak'ın iki tane anlamı var. Arapça alak kelimesinin. Birisi çengellenip asılan tutulan şeylere alak deniyor. Bir de sülük gibi yani böyle parazitlere yapışıp kan emen sülük gibi parazitlere alak kelimesi kullanılıyor. Fakat ilk adam baktığımız zaman annenin rahminde ilk yumurtayla sperm yumurtayı dölledikten sonra bölünmeye başlıyor bu hücreler. Önce bir hücre topluluğu oluyor. Bu hücre topluluğu hareket edip gidiyor rahmin duvarına geliyor. Önce asılıp bir çengellenir tutunma meydana getiriyor. Böyle asılıp çengelleniyor, tutunuyor. Tam ayetteki alak kelimesine uygun olarak. Daha sonra annenin rahminden kan emerek, kanı alarak ondan beslenmesini sağlıyor, besleniyor. Bakın iki anlamı da gerçekleşmiş oluyor alak kelimesinin bir Kur'an mucizesi olarak. Devam edelim. Altı çizili bölüme bakalım. Allah bir sıra veriyor bakın yaratılışta. Diyor ki Allah şöyle buyuruyor. Daha sonra o çiğnem et parçasını bakın kemik olarak yarattık. Önce kemikleri yarattığını bildiriyor Allah. Böylece diyor Allah kemiklere de et giydirdik. Değil mi? Önce evet, kemikleri yarattığını bildiriyor Allah. Ondan sonra da kemiklere et giydirmek ne demek? Yani kaslar kemiklerin etrafında oluşuyor değil mi? Et olan kaslardır. Önce kemikler oluşuyor sonra etrafındaki kaslar. Bakın şimdi bilimsel gelişmeler bize neyi gösterdi? Şimdi bu Keith Moore isimli Amerikan Anatomi Derneği'nin, Kanada Anatomi Derneği'nin başkanı olan ve Developing Human denen Gelişen İnsan isimli çok ünlü bir embriyoloji kitabının yazarı. Bu kitap tıp fakültelerinde standart tıp kitabı olarak da okutuluyor aynı zamanda. Bakın diyor ki Keith Moore, 6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikleşme başlamıştır. Yani önce kemikleşmenin olduğunu anlatıyor 6 ve 7. haftalarda. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirirler. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır. Yani Keith Moore ne diyor? Önce kemikler oluşur diyor. Daha sonra onun etrafında kaslar oluşur diyor. Kur'an ne diyordu bir önceki ayette? Bakalım. Önce kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik diyor Allah. Değil mi? Bilimsel gelişmeler Kur'an'da bildirilen, 1400 sene önce bildirilen bu gerçeği kanıtladı. Maşallah. Ne oluyor sonra biliyor musunuz? Kit Mur isimli bu bilim adamı Müslüman oluyor. Bu ayeti gördükten sonra, bu Kur'an'daki bu mucizeyi gördükten sonra bu Kur'an diyor, sadece diyor Muhammed tarafından Allah'ın bir sözü olabilir diyor. Ve bunu diyerek Müslüman oldu.
Evet, yani o devirde böyle bir bilginin asla bilinemeyeceğini söylüyor, ifade ediyor. Diyor ki ancak diyor Kur'an Allah'ın sözü olabilir diyor.
O demin gösterdiğiniz ayete dönebilir misiniz Oktar Bey? O su damlası bahsettiğiniz 23 kromozomlu.
Evet.
Değil mi
evet.
Tek taraf? Müminin suresi de 23. sure.
Maşallah.
Maşallah. Evet. O da ayrı bir mucize olmuş oluyor. Tabii.
Evet farklı. Yani Kur'an'da hakikaten hocamız her gün yeni bir mucize açıklıyor. Mucize üstüne mucize var. Çünkü ayetlerin de işaret ve katlamalı anlamları var. Yani onu söylemişti hocamız, açıklamıştı. Çok büyük sırları var Kur'an'ın. Evet. Bunların bir kısmı dönemimizde açığa çıkacak inşallah. Fakat demişti ahiretleri daha fazlasını gösterecek Allah. Hakikaten çok büyük sırları olan. Bu da tabii ilahi olmasından, Allah'ın sonsuz aklıyla yazıldığını, yaratıldığını ortaya koyuyor Kur'an'ın.
Elhamdülillah.
Evet, devam edelim. Bakın Allah bir ayette de şöyle buyuruyor. Zümer suresi 6. ayette. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. Allah burada 3 karanlığa dikkat çekiyor. Ve 3 aşamaya dikkat çekiyor değil mi? Bakıyoruz rahimdeki hayat 3 evreden oluşuyor. Tam ayette bildirildiği gibi, işaret edildiği gibi.
Hatta trimester deniyor. Yani 3 zaman diye tarif ediliyor.
Evet. Evet. Rahimdeki hayat 3 evreden oluşuyor. Birinci döneme bilimsel dilde pre-embriyonik dönem deniyor. Embriyon öncesi dönem.
Cenin öncesi evet. Evet. Daha cenin bile değil.
İlk 2,5 haftalık dönem.
Evet.
İkinci dönem embriyonun olduğu dönem.
Cenin.
Cenin evet, olduğu evet. Dönem. 8. haftanın sonuna kadar. 3. dönemde fetal evre denen doğuma kadar olan dönem.
Evet.
Bakın tam ayette ne deniyordu? 3 karanlık içinde bir başka yaratılıştan bir başka yaratılışa. Yani 3 evet. aşamada yarattığını bildiriyor Allah. Bilimsel gelişmelerde bunu kanıtladı gerçekten.
Buradaki sınıflamanın yani 3'e bölünmesinin sebebi şu. İlk 2,5 hafta boyunca hücreler yalnızca çoğalıyorlar. Hiçbir özelleşme yok. Yalnızca çoğalıyorlar kaba bir şekilde. Ortada yani organlar yok. Bir insan şekli de zaten mevzubahis değil. Ama ikinci 2,5 hafta olduktan sonra ikinci ayın sonuna kadar artık organlar gelişmeye başlıyor. Hücreler özelleşmeye başlıyorlar. Sistemler oluşuyor. İşte kemikler oluşmaya başlıyor. Kaslar oluşmaya başlıyor. Kalp, dolaşım, solunum sistemi vesaire hepsi ayrı ayrı oluşmaya başlıyor bu safa. Bu cenin olma safhasında. Cenin olduktan sonra yani ikinci aydan sonraki 9. ayın sonuna kadar ki olan safa yani fetal evrede ise artık özelleşmiş olan işte ortaya çıkmış olan organlar hacimce büyüklük olarak artış gösteriyorlar. O yüzden bu ayrımı kesin ve net bir şekilde yapabiliyor bilim adamları, embriyologlar. O yüzden 3'e bölüyorlar. Trimester deniyor. 3 ana safa bu şekilde ortaya çıkmış oluyor kesin bir şekilde.
Şimdi bakın burada bir tabii işari anlamı daha var ayetin. Sizi Allah diyor annelerinizin karınlarında 3 karanlık içerisinde.
Evet.
Hakikaten bakıyoruz. Birincisi annenin rahminin içi. Değil mi? Bir karanlık. İkincisi bunun bağlı olduğu yumurtalıklara bağlayan fallop tüpleri diye tüpler var. İkinci karanlık. Ve ikisi de birlikte karnın içerisinde. Üçüncü karanlık. Yani 3 ayrı karanlığın içinde bir işareti anlamı olarak da hakikaten de bu şekilde annenin karnında gerçekleştiğini görüyoruz. Ayetin
evet.
işareti anlamının.
Bu şekilde de tam.
Evet. Devam edelim. Allah başka bir ayette insan onun kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getirmeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz. Bakın Allah insanın parmak uçlarına dikkat çekiliyor burada. Altı çizili bölüme baktığımızda onun parmak uçlarını dahi. Hakikaten 19. yüzyılda şu keşfedildi. her insanın kendine has bir parmak izi var. Hatta öyle ki kimliğini belirliyor değil mi? Hiçbir insanın parmak izi diğerine uymuyor. Hatta şöyle, yani biz biliyoruz ki bugün dünyada yaşayan 7 milyar insanın her birinin parmak izi farklı. Kesin olarak birbirinden farklı. Bundan önce yaşamış olan insanlarınki de farklı. Ve bundan sonra yaşayacak olanlarındaki farklı olacak. Bu bilimsel olarak yani biliniyor. Bilinen bir gerçek. Hatta bakın öyle ki biliyorsunuz mesela tek yumurta ikizleri vardır.
Evet.
Tek yumurta ikizleri nedir? Bir tane yumurtayı bir tane sperm döller. Yani tek bir yumurta oluşur. Bu yumurtanın bölünme aşamasında ki bir hatadan dolayı aynı birbirinin tıpatıp aynı olan iki hücre oluşur. Hı. Ve birbirinin tıpatıp aynı olan iki hücreden iki ayrı canlı oluşur. Şimdi iki ayrı canlının yani iki ayrı bebeğin ikisinin de DNA yani kromozom yapısı birbiriyle tıpatıp aynıdır değil mi? Aynı bir tek bir hücreden oluştuğu için. İşte buna tek yumurta ikizleri denir. Mesela yüzündeki benleri bile aynıdır biliyorsunuz değil mi? Göz rengi, saçının şekli, cinsiyetleri hepsi aynıdır. Neleri farklıdır biliyor musunuz? Parmak izleri farklıdır. Tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri birbirinden farklıdır Allah'ın bir mucizesi olarak.
Maşallah.
Her insanı Allah farklı bir parmak izi yaratmış. Bakın parmak izi dediğiniz sizin değil mi? Şu kadarcık yani yaklaşık 1-2 santimetre karelik bir bölümde Allah milyarlarca değişik desen yaratmış. Şimdi siz dünyanın grafik ustalarını, ressamlarını toplasanız, deseniz ki siz bu kadarcık bir alana değişik yapılar çizin. Ne kadar çizebilirler? Yani belki binlerce yaparlar ama sonra tıkanırlar. Çok zordur yani değil mi? Farklı bir şey üretmek böyle. Allah bakın milyarlarca insanın parmak izini hatta tek yumurtalı ikizlerinin dahi birbirinden farklı yaratmıştır. Ve maşallah, buna maşallah. 1400 sene önce Kur'an'da dikkat çekiliyor.
Maşallah.
Maşallah. Devam edelim. Allah onu, Abese suresi 18. ve 19. ayetler. Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı da onu bir ölçüyle biçime soktu. Bakın Allah bir ölçüye dikkat çekiyor. Bir ölçüyle biçime soktu diyor. Yani bir ölçü insana bir biçim veriyor değil mi? İşte genetik bilimi günümüzdeki bilimsel gelişmeler bizi şunu gösterdi. İnsanın özelliklerini belirleyen bir DNA'sı var. 3 milyar harften oluşan bir DNA. Bu DNA insanın bütün her şeyini belirliyor. Boyunun uzunluğu, kollarının bacaklarının oranı ve uzunluğu değil mi? Başının, yüzünün şekli, burnunun büyüklüğü, organlarının büyüklüğü. Bütün hepsi bir ölçü üzere değil mi? İnsanın DNA'sında kodlanmış tıpkı Allah'ın bir mucizesi olarak ayette bildirildiği şekilde.
Maşallah.
Maşallah.
İstersen ben devam edeyim biraz.
Evet. Bunu da sen anlat istiyorsan.
Bir slaytlara geçelim mi?
Slaytlara mı geçelim? Bunu bitirelim mi?
O zaman sen bitir onu.
Evet. Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret, dönüş yalnızca banadır. Bakın Allah çocuğun sütle beslenme süresini 2 yıl olarak tavsiye ediyor değil mi ayette? Hakikaten anne sütüne baktığımızda çok büyük mucizelerle karşılaşıyoruz. Bakın burada anne sütünün özelliklerinin çok az bir kısmı var. Bazı özellikleri hala bilinmiyor. Çünkü anne sütü kadar verimli bir mama hala yapılamadı. Dünyada biliyorsunuz milyarlarca dolarlık mama sanayi var değil mi?
Evet.
En iyi mamayı yapmaya çalışıyorlar. İstedikleri vitamini koyuyorlar içine, istedikleri proteini koyuyorlar. Ne besleyici ne düşünürlerse hala da anne sütü kadar besleyici bir şey üretilemedi. Neden biliyor musunuz? Araştırma yapıyorlar. Mamayla beslenen çocuklarla sütle beslenen çocukları şunu görüyorlar. Anne sütüyle beslenen çocuklar daha çok gelişiyor, daha zeki oluyor, bağışıklık sistemleri daha güçlü oluyor. Ya bütün özellikleri daha iyi oluyor. Bu kesin olarak kanıtlanmış bir gerçek.
En büyük özelliği anne sütünün bebeğin yaşına göre, işte büyüdüğü evresine göre ihtiyacı olan mineraller, yağ oranı, protein oranı neyse onu hazır olarak buluyor anne sütünde bebek. Mesela yeni doğmuş bir bebek bağışıklık sistemi hazır değil, daha tam gelişmemiş. Mikroplara ilk defa karşılaşmış durumda. Mesela bakıyorsunuz anne sütünde daha sonraki evrelerde görünmeyecek düzeyde hazır antikorlar var o sırada. Bebek o ilk anne sütünü emdiğinde hatta böyle yeşilimsidir artık anne sütü. Böyle şey değildir. Tam beyaz, süt beyazı değildir hatta. Onu emdiği zaman hazır antikorları alır. Niye? Çünkü vücudun ona ihtiyacı var. Bakın o düşünülmüş ve o konmuş. Daha sonraki evrelerde işte yağ sindirim sistemi daha tam hazır olmadığı için yağlı bir süte yağ oranı düşük olarak anne sütü hazırlanır ve o şekilde bebeğe sunulur. Mesela çoğu kimse bilir, eğer inek sütü kaynatılıp da bebeğe, yeni doğmuş bir bebeğe verilirse, bebeğin bağırsakları zaten onu kabul etmez. İshalden, mesela su kaybından çok ciddi hayati tehlikeye arz edecek durumlarla karşılaşılabiliyor bu öyle durumda. Bakın o bile düşünülmüş, çok hassas bir şekilde ayarlanmış anne sütü. Allah tam vücudun ihtiyacı ne zaman neyse onları hazır olarak insan vücuduna sunuyor nimet olarak.
Evet, çünkü yani mesela düşünelim, anne karnındaki 2 haftalık bir hücre topluluğuyla 3 aylık bir bebeğin ya da 6 aylık bir bebeğin ihtiyacı aynı olur mu? Çok farklı bir ürünler değil mi? Evet. Bir küçük bir hücre topluluğundan bu kadar bebek oluyor, sonra evet, bu kadar oluyor böyle. Bir en sonunda 3 kilo olarak doğum gerçekleşiyor. Dolayısıyla Cihat Bey'in dediği gibi anan ayarlanıyor. Mesela bir şeyde ilk 24 saatte bebeğin acil şekere ihtiyacı vardır. Şeker oranı yüksektir ilk 24 saat içinde. 48 saate gelindiğinde, yani ikinci güne gelindiğinde bebeğin şeker ihtiyacı düşer. Anne sütünde şeker oranı hemen düşer ona paralel olarak. Bu neyi gösterir? Anneyi de anne sütünü de bebeği yaratan Allah olduğunu kesin olarak kanıtlar.
Anne çünkü bunu ayarlaması mümkün mü? Kendi süt bezelerinde işte bebeğin şuna ihtiyacı var diye düşünüp de onu mu ayarlayacak? Böyle bir şey zaten söz konusu değil. Kimse evet, de bunu akledecek bilgiye sahip değil zaten. İnsan hakikaten çok cahil.
Yani anne değil, bilim adamları bile ayarlayamıyor. Bakın aynı oranda bir mama yapılamıyor aynı kalitede.
Hepimiz çok, çok cahiliz. Neyi karşısında? Allah'ın sonsuz bilgisi karşısında.
Evet. Evet. Bir mucize daha. Ara olmadan önce son bir şeyi söyleyeyim anne sütüyle ilgili. Bakın bebek doğacağına yakın annenin şimdi tam doğumu başlatan annenin bir hormonal sistemi vardır. Annenin beynindeki hipofiz denen bölgeden, bakın beyninden bir hormon salgılanır. Buna oksitosin diye bir ismi var bunun. Latince bir ismi var. Bu hormon gidiyor rahimdeki kasların kasılmasını başlatıyor. Doğum sancıları başlar biliyorsunuz değil mi? Hı hı. Doğum sancıları başlatan işte bu oksitosin hormonudur. Ve bu hormon öyle mükemmel zamanlamayla ortaya çıkar ki 9 ay 10 güne gelindiğinde ortaya çıkar. Ne önce ne sonra. Çünkü bebeğin tam gelişme anı 9 ay 10 gün ideal süredir. Allah'ın yarattığı, belirlediği bir süre. Oksitosin hormonu bu sancıları başlatıp bebeğin doğmasına vesile olur değil mi? Doğum sancıları başlıyor, kasılıyor anne evet, rahmi. Aynı hormon, çok önemli bir özelliği daha vardır. Anne sütündeki, annenin göğsündeki süt bezlerinin üzerindeki minik kasları da kastırır. Böylece süt üretimi başlar. Bebek doğup da emmeye başladığı zaman oksitosin şeyinin miktarı artarak süt salgılamaya başlar annenin göğsünden. Bakın çok büyük mucize. Aynı hormon evet, hem doğumu yaptırtıyor hem de süt salgılatıyor. Aynı zamanda ikinci bir hormon vardır. Annenin hipofizinden salgılanan prolaktin denen. Bu da süt üretiminde önemlidir. Ve sütün böyle yavaş yavaş artan miktarda, yani bir fren gibi, böyle ayağınızı araba giderken nasıl frene basarken yavaş yavaş çekersiniz böyle. Tıpkı onun gibi bir mekanizmayla, hipofizden, hipotalamustan salgılanan bir mekanizmayla yavaş yavaş frenden ayağını çekme şeklinde prolaktin hormonu da salgılanır. Ve bu tam olması gerektiği zamanda bebeğin sütünü sağlar bu iki hormon.
Yalnız ayeti bir daha bir geri gelirsek son bir şey hatırlatayım ben. Tabii oradaki mucize şu. Allah, Yüce Allah'ımız ayeti kerimede, şeytan Allah'a sınırım, onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir diye belirtilmiş. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği emzirme süresi de bakıyorsunuz 2 yıl. Evet. Ne 3 yıl, ne 2,5 yıl, ne 1,5 yıl. Tam 2 yıl. Neden? Çünkü bugün bilim adamları artık tespit etmiş durumda ki sağlıklı bir birey olması için toplumda 2 yıl boyunca düzenli olarak süt emerse vücudunun tüm ihtiyaçlarını hazır olarak alıyor bahsettiğimiz bu mekanizmalar sonucunda ve eksik hiçbir şey kalmamış oluyor insan vücuduna ihtiyacı olan, bir bebeğin ihtiyacı, her şey böylece karşılanmış oluyor. 2 yıl müddetince yani, maşallah.
1400 yıl sonra insanın geldiği nokta Allah'ın 1400 yıl önce Kur'an'da bildirdiği, tavsiye ettiği süre olmuş oluyor. Evet, maşallah. Tabii annenin sütü uygunsa, yani sütü yoksa yapacak bir şey yok o zaman. 2 yıl emziremez tabii ama emzirebiliyorsa 2 yıl emzirmesi ideal süre olmuş oluyor.
İnşallah. Evet. Ara mı veriyoruz?
Evet, kısa bir aramız var izninizle. Tamam. Evet sayın izleyicilerimiz, tekrardan birlikteyiz. Kur'an'ın mucizeleriyle devam edeceğiz inşallah.
Evet, bir Kur'an ayetinde de bakın Rahman suresi 19 ve 20. ayetlerde Allah denizlerin bir özelliğinden bahsediyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır. Berzah vardır. Arapçası berzah. Birbirlerinin sınırını geçmezler. İki ayrı sudan bahsediliyor ve bu iki suyun birbirine asla karışmadıkları, yani aralarında bir sınır olduğundan bahis var burada. Gerçekten de günümüzde yapılan araştırmalar, sıvılar arasında değişik yoğunluğa sahip sıvıların birbirlerine karışmadığını ve bunun doğada gözlemlenebilir pek çok örneğinin olduğunu ortaya koydu. Mesela Cebeli Tarık Boğazı bunlardan bir tanesi. Bakın Cebeli Tarık Boğazı'nda değişik yoğunluğa sahip iki ayrı akıntı birbirine karışmıyor. İstanbul Boğazı'nda da değişik akıntılar var. Bunların suları yine birbirine karışmıyorlar. Ama ayet-i kerimede bahsedilen iki denizin birbirine karışmaması gerçekten Cebeli Tarık Boğazı'ndaki iki ayrı denizin birbirine karışmaması anlamında değerlendiriliyor ki gerçekten de çok açık bir Kur'an mucizesi olmuş oluyor. Bakın bu filmde de, bu animasyonda da okyanuslarda da yine denizlerin birbirine karışmayacak şekilde farklı yoğunluğa sahip akıntıların birbirlerinin arasında görünmeyen bir sınır olduğu ve suların birbirine karışmadığı bugün tespit edilmiş durumda. Maşallah.
Evet.
Bir Kur'an ayetinde, başka bir Kur'an ayetinde de yine bir Kur'an mucizesi olarak yağmurlardan bahsediliyor. Ve yağmurların belli bir ölçüyle indirildiğine dair bir haber var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Zuhruf suresi 11. ayet. Zuhruf suresi. Ki o belli bir miktar ile gökten su indirdi de onunla ölü bir memleketi diriltti. Ve her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Bakın, gökten inen suyun, yani yağmurun belli bir miktar ile indirildiğini Allah bize haber veriyor 1400 yıl öncesinden. Bugün yapılan çalışmalar da bu bilgi çerçevesinde bu bilgiyi doğruluyor. Kur'an'daki bu bilgiyi doğruluyor. O da şu: yeryüzünden her saniyede 16 milyon ton suyun buharlaştığı ve yine her aynı saniyede yeryüzüne 16 milyon suyun yağmur şeklinde yere düştüğüne dair bir hesaplama yapılmış. Ve bu miktarın hiçbir şekilde değişmediği, hep sabit kaldığı hesaplanmış durumda.
Maşallah.
Maşallah. Bu filmde de onu görebiliriz. Bakın, denizlerden her saniye 16 milyon ton su buharlaşıyor. Bulutlar oluşuyor ve sonra bulutlar yine yağmur şeklinde karalara, bu sefer bu suyu karalara ve denizlere 16 milyon ton şeklinde her saniye yağmur şeklinde düşüyor bu su.
Fakat bunun, yani tabii şöyle düşünmek lazım. Yani bu böyle her an her yerde ne kadar değişken olduğunu düşünelim, değil mi?
Evet.
Yani bir yerde su buharlaşıyor, az buharlaşıyor, bir yerde çok buharlaşıyor. Bir yerisi daha, dünyanın bir kısmı daha sıcak, öbür gün daha sıcak, daha soğuk, değil mi? Kutuplar çok soğuk, ekvator çok sıcak, işte Güney Amerika'nın çölleri var vesaire. Her an her yerde bu kadar değişkenliğe rağmen her saniye ve yılda oluşan su buharı ve yağmur miktarı hiç değişmiyor, sabit kalıyor. Bu Allah'ın mucizesi işte. Maşallah. Çünkü maşallah, aksi takdirde asla hayat olmazdı. Allah sonsuz aklıyla bunu, değil mi, kontrol ettiğini bize bildiriyor inşallah. Maşallah. Gösteriyor.
Denizlerin varlığı ve o yüzey üstünde durması bile çok büyük bir mucize.
Evet.
Yani siz şimdi bir dönüm bir araziyi kazın, içinde o su tutmaya çalışın bakalım. Yani altına bir şey serin, o su tutmaya çalışın, mümkün değil. Yani evet, o çok çok zor bir olay. Yani orada çok büyük bilimsel çalışmalar yapmanız lazım. Onları, su oradan kayar gider. Okyanuslar, devasa denizler.
Evet.
Böyle Allah tutuyor onları.
Allah
o kadar büyük yoğun şeyleri ve emrimize
tonluk su, değil mi böyle? Evet, yani. Hiçbir şey olmuyor ve şunu da unutmamak lazım. Yani dünyanın yapısı çok ilginç aslında. Allah orada da gücünü gösteriyor. Mesela üzerindeki toprak tabakayı bir elmanın kabuğuna benzetebiliriz. Elmanın kabuğu ne kadar ince ise,
evet,
üzerindeki toprak tabaka da aşağı yukarı o kadar incelikte. Ne var altında? İnanılmaz bir mağma tabakası var. Yani alevler, böyle muazzam bir ısı var dünyanın merkezinde aslında. O mağmanın üzerinde yürüyoruz biz her an. Ne kadar incelikte? Elmanın kabuğu kadar incelikte bir tabakanın üzerinde denizler var, bitkiler yetişiyor. Hiç hissetmiyoruz. Muazzam sıcak yani dünyanın şu anda altındaki, merkezindeki mağma tabakası. Ancak işte bir volkan mesela patladığı zaman biraz farkına varıyoruz, değil mi? Bir filanca yerde volkan püskürdü deniyor. İşte mağma tabakasından gelen alevler biraz çıksa, bakın, o şehirleri, her şeyi yok edebiliyor, değil mi? Ama olmuyor Allah'ın dilemesiyle. Evet. Allah orada tutuyor onu. Ve onun üzerinde de yemyeşil bir ortam. Ormanlar, bitkiler, akarsular, çağlayanlar, değil mi? Canlılar, ceylanlar, kuzular otluyor. Yani böyle tabii Allah'ın gücüyle bu. Allah'ın sonsuz gücünü gösteriyor Allah inşallah. Maşallah. Yarattıklarında. Kur'an'da gaybe yönelik, yani ileriye geleceğe yönelik bilgiler de verilmiştir. Allah'ın bir mucizesi olarak. Bakın Kur'an'da Bizans ordusunun galip olacağı savaş daha gerçekleşmeden bildirilmiştir. Şunu söyleyelim tabii. Gayb bilgisi, yani bilinmeyenin bilgisi Allah'a aittir. Allah bütün sonsuzlukta sonsuzluğu bir an olarak yaratmıştır. Allah katında zaman yoktur. Dolayısıyla bütün her şeyi yaratan Allah için tabii geleceği bilmek, yani bizim için geleceği bilmek çok kolaydır. Allah için gelecek yoktur. Gelecek bizim için vardır. Her şey sonsuz bir an içerisinde, çok sonsuz küçük bir an içerisinde olup bitmiştir Allah katında. Allah bakın bunu da gösteriyor bize. Kaderi nasıl yarattığını. Bakın, şeytandan Allah'a sığınırım. Bir ayette şöyle buyuruluyor. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ila 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Bakın geleceğe yönelik bir bilgi veriliyor değil mi? Rum ordularının, yani Bizans ordularının yenilgiye uğramasından sonra ama diyor Allah onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Bu ayetler Hristiyan olan Bizanslıların 613 ve 614 yıllarında Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, milattan sonra 620 civarında indirilmişti. Ayetlerin gelişi savaşın olmasından 7 sene sonra. Bu savaştan sonra Bizans Kudüs'ü kaybetmişti. Ve bu yenilgiden sonra Bizans'ın yok olacağı düşünülüyordu. Çünkü Bizanslar ağır bir yenilgiye uğramışlar. Ancak ayette bildirildiği gibi Bizans ayette konumu da dünyanın en alçak yeri olarak bildirilen Lut Gölü yakınlarında 627 yılında gerçekleşen savaşta Persleri yenilgiye uğrattı. Yani Bizanslar yenilmiş. Artık onların böyle Persleri gidip geri dönüp yenmesi o günün, yani değil mi? İşte savaş şartlarını düşünün böyle. Mağlup olmuşlar. Çok zayıf düşmüşler. Mümkün değil gibi gözüküyor. Halbuki Allah ayette yeneceklerdir diyor. Yani ayet indiğinde milattan sonra evet 620 yılında Allah geleceğe yönelik bir bilgi veriyor.
Yani bir insanın tahmin etmesi mümkün olmayan bir bilgi bu.
Evet. Bir de zaman aralığı veriyor. Bakın 3 ile 9 yıl içinde diye. Hakikaten evet. Bundan ayet indikten sonra 7 yıl sonra yapılan bir savaşta yeniyorlar. Nerede yapıyorlar? Bakın bu da çok önemli. Bakın Lut Gölü Havzası'nda Ölü Deniz'i görüyorsunuz burada. Kudüs, değil mi? Tel Aviv, işte Akdeniz'i görüyorsunuz. Lut Gölü Havzası diye bir yerde yapılıyor savaş. Şimdi ayette bir kelime geçiyor. Dünyanın en alçak yerinde. Etna Elart kelimesi, Arapçası. Türkçesi de dünyanın en alçak yerinde.
Etna en düşük, en alçak demek. El art, ert yani yeryüzü demek zaten. Gerçekten de bakılmış, hesaplanmış. Bugünkü işte jeoloji bilgisiyle, jeoloji biliminin sağladığı teknik veriler sayesinde anlaşılmış durumda ki yeryüzünün en alçak yeri gerçekten de o bölge.
Evet. Tabii o dönem bilinmesine imkan yok. Bir de Allah üstelik Kur'an'da bakın geleceğe yönelik bir bilgi veriyor. Yani insan için gelecek tabii evet. Bu. Allah için gelecek, geçmiş yok. Hepsi bir an olarak yaratmış ve bitirmiştir Allah. Dünyanın en alçak yerinde yeneceklerdir diyor. İşte Edna, El Art kelimesi. Edna, en alçak, art, yeryüzü anlamında. Rum suresinin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtilir. Arapçası Edna, El Art olan bu ifadedeki Edna kelimesi Arapçada alçak demek olan deni kelimesinden türemiştir. Ve en alçak anlamına gelir. Ard ise yeryüzü demektir. Dolayısıyla Edna el Ard ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına gelmektedir. Dünyanın en alçak yerini araştırdığımızda bu noktanın Bizanslıların 613-614 yıllarında yenilgiye uğradığı yerlerden biri olan bakın Lut Gölü Havzası'dır. Evet. Hakikaten tam ayette bildirildiği gibi. Allah'ın bir mucizesi. Değil mi? Kur'an'ın Allah sözü olduğunu yine kesin olarak kanıtlayan tabi bilimsel bir delile ihtiyacımız yok. Çünkü Kur'an'ın Allah sözü olduğu çok açık. Allah değil mi? Peygamberine göre vahyediyor. Evet. Çünkü ilahi bir kelam olduğu. Maşallah. Yani biraz okuyan bir insan hemen anlıyor. Onun yani oradaki işari anlamları değil mi? Kur'an'ın tutarlılığı, hikmetleri saymakla bitecek gibi değil. Ama bilimsel deliller de bir güzellik olarak yaratılmış Allah tarafından.
O bilgiyi de verelim istersen Oktar. En alçak yeri derken deniz seviyesinin 395 metre daha alçağında yer alıyor bu Lüt Gölü Havzası. Yani deniz seviyesi sıfır diye kabul ediliyor. Daha alçak olması 395 metre daha deniz seviyesinin altında olduğu için en alçak yeri. Yani
dünyanın en alçak yeri. Hakikaten ölçümlerin gösterdiği toprak zemini olarak dünyanın en alçak yeri. Savaşın geçtiği yer.
Evet, maşallah. Yani böyle bir bilginin bilinmesi mevzu bahis değil yani o devirde 1400 yıl önceden. Yani bugünkü teknolojiyle ancak bu hesaplanmış durumda. İşte uydularla, uydular atılmış vesaire, yeryüzünün ölçümleri yapılmış. Yüksek teknoloji gerektiren aletler, cihazlar sayesinde. Bakıyorsunuz, yeryüzünü yaratan Allah'ın tabii ki bu bilgiye sahip olması tabii ki çok normal bir şey. Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun bir kanıtı.
Bizim için çok büyük bir nimet yani bilim ve teknoloji. Hakikaten bu gelişmeleri bu şekilde tam önümüzde Allah'ın yaratması. Maşallah. Hani imanımızı arttıran, imanımızı güçlendiren, hakikaten bu devirde insanların ne kadar kolay da imana sahip olabilecekleri bir ortam oluşmasına vesile olan gelişmeler yani çok şükür.
Evet. Allah Kur'an'da, bakın Kur'an bilime yol gösteriyor hakikaten. Bilimi yönlendiriyor. Allah bilim yapmayı emrediyor Kur'an'da. Değil mi? Evet. Zooloji emrediliyor, tabii. Botanik emrediliyor, genetik, embriyoloji var, embriyolojik deliller var, astronomi, fiziğe bağlı deliller var. Elementler var, mesela kimya delilleri var Kur'an'ın içerisinde. Yani bütün bilim dallarına ait neredeyse Allah deliller yerleştirmiş ve hepsini tek tek teşvik ediyor Allah, yapılmasını emrediyor.
İşte bu Kur'an mucizeleri de zaten iman etmiş olan insanın imanını sağlamlaştırmasına vesile olmuş oluyor. Kur'an'ı işte anlamamış, bilmeyen ya da işte Kur'an'dan uzak bir hayat yaşayan insana da Allah'ın varlığının kesin ve net olduğunu, işte Kur'an'ın da Allah'ın sözü olduğunu böyle açıkça ve net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. İmanla yine vesile olmuş oluyor kişinin de.
Evet, maşallah.
Kur'an'da kelime tekrarları var. Mesela bunlardan bir tanesini görelim. Kur'an'da bakın 365 gün nasıl geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de bir gün, yani Arapça yevm kelimesi 365 defa geçmektedir. Biliyorsunuz bir sene 365 günden oluşur. Dünyanın yani güneş etrafında tam bir kez dönüşü 365 gün sürer. Bir yıl değil mi? 365 gündür. Herkes bilir bunu. Bakın bir gün kelimesi 365 defa geçiyor. Kur'an'da 365 defa bir gün yevm kelimesinin geçiyor olması çok önemli bir bulgudur. Çünkü dünya yörüngesi hakkında bize yüzyıllar öncesinden bilgi vermektedir. Dünya ile güneş arasındaki 365 günlük astronomik döngü Kur'an'da açık bir şekilde belirtilmektedir maşallah.
Evet, maşallah. Çok var böyle kelime tekrarları tabii Kur'an'da.
Evet, evet.
Yani bunun ayarlanması zaten çok ama zor bir şey.
Maşallah.
Evet Cihaz. Buyurun.
Mesela dünya kelimesi Kur'an'da 115 defa geçiyor. Ahiret kelimesi yine bakıyorsunuz tam karşılığı. Bakıyorsunuz 115 defa yine bahsedilmiş. Tam kelime tekrarı tıpatıp birbirinin aynı. Şeytan kelimesi 88 defa zikredilirken Kur'an'da onun karşılığı olan melek kelimesi yine 88 defa geçmiş. Ne eksik ne fazla. İman kelimesi tamı tamına 25 defa Kur'an-ı Kerim'de araştırıldığında matematiksel olarak 25 defa geçiyor iman kelimesi. Küfür kelimesine bakıyorsunuz yine tamı tamına 25 defa geçmiş. Zekat kelimesi var. 32 defa Kur'an'da geçiyor. Bereket, yani zekat verince tabii bereket olmuş oluyor. Bereket kelimesi yine bakıyorsunuz tam zekat kelimesinin geçtiği sayı kadar 32 defa Kur'an'da zikredilmiş. Onu istersen televizyonda verelim mi?
Tabii.
Ekrana. Evet. Yedi gök. Biliyorsunuz Kur'an'da 7 defa yine geçiyor. 7 gök kelimesi.
Atmosferin
tabakaları olarak geçiyor. Evet. Göklerin yaratılışı ifadesi ise yine Kur'an'da 7 defa geçiyor. Gün kelimesi Oktar'ın bahsettiği gibi 365 defa geçerken günler diye bahsedilirse yevm kelimesi yerine eyyam kelimesi ya da yevmen kelimesi kullanıldığında bu kelimelerin toplam sayısı bakıyorsunuz 30 defa geçmiş Kur'an'da. Maşallah. Yani bir ayı oluşturacak kadar sayı 30 kelimesi, 30 defa geçmiş olması. Ay kelimesi ne 10, ne 11, ne 13. Tam tamına 12 defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de.
Bir tane 12 ay.
Evet, Kur'an'ın genelinde. Ceza kelimesi 117 defa. Affetmek ise onun tamı tamına 2 katı. 2 çarpı 117, 234 defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Maşallah.
Affetmek daha hayırlıdır. Evet, evet diyor. Ayet-i Kerime'de şeytandan Allah'a sınırım.
Maşallah, evet.
Onun da işaretini olabilir.
De kelimesi 332 defa geçerken, dediler kelimesi 332 defa yine aynı şekilde geçiyor. Zenginlik 26 defa geçerken, fakirlik onun yarısı kadar. 13 defa zikredilmiş. İyiler, ebrar kelimesi 6 defa geçerken, facirler, yani kötüler onun zıttı. Onun yarısı kadar 3 defa geçmiş oluyor. Evet. Rahmet kelimesi 79 defa zikredilirken, hidayet kelimesi yine 79 kez zikredilmiş. Sizi yarattı kelimesi 16 defa geçirirken, Kur'an'da kulluk kelimesi 16 defa zikredilmiş.
Hidayet,
aynı miktarda.
Hidayet kelimesinden, mesela Mehdi kelimesi hidayet kelimesinden
evet
türeyen bir kelime. Evet. Yani hidayete vesile olan demek.
79
defa geçmesi de
belki manidar, evet.
Kur'an'ın üzerinde, hani onun üzerinde 19 vardır diyor, evet. Kur'an'da. 19'da başına koyarsak 1979 eder. 1979 da Hicri 1400 eder. Tam, evet, tam
maşallah,
Mehdi'nin
maşallah,
çıkış
maşallah,
tarihini
evet
vermiş olur.
Evet,
maşallah. O da yepyeni bilgi şu anda, evet. Maşallah. Kelime tekrarları tabii çok fazla var. Sende ayrıca varsa ondan da bahsedebiliriz.
Evet, aynı sayı tekabül etmişti.
Evet.
Evet.
Tabii mucize yani.
Matematiksel mucizelerinden.
Ancak Allah'ın sonsuz aklıyla yaratıldığını evet kanıtlıyor tabii bize.
Maşallah.
Evet.
Bir benzerini getirebilir misiniz diyor ayette, evet, Cenab-ı Allah, değil mi? Maşallah. Hatta 10 suresini, yani bir evet benzerini, yani mümkün evet değil yani bugüne kadar karşıtı olanlar belki yapmaya çalışmışlardır. Zaten kimse öyle bir şekilde ortaya çıkamadı, evet, yapamazdır. Yani Allah'ın sözü.
Ya öyle bir kelime, öyle bir kitap olacak ki, insan yazımı bir kitap olacak ve siz onda böyle hangi kelimeden ne kadar bahsettiğinizi ayarlayacaksınız ve bunlar da günümüzün, yani bundan 14 asır sonraki bilim düzeyiyle mutabık olacak. Yani böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani bir insan bunu zaten yapamaz. Kur'an kesin ve net bir şekilde bilimsel delillerin de ışığında Allah'ın sözü olduğu açıkça anlaşılmış oluyor.
Maşallah.
Tabii İnşallah. İnsan yapısı bir şeyde mutlaka çelişki olur. Kur'an'da evet hiçbir çelişki yok. Evet. Hem ilahi olduğunda tabii katlamalı anlamları var. Yani çok değişik bir kitap. Yani hiçbir, okuduğunuz hiçbir kitaba benzemez Kur'an. Ve herkesin de mutlaka okunması gereken. Çünkü hakikaten din her şeydir. Allah, şeytanın Allah'a sınırım, insanları ve cinleri ben yalnızca bana kulluk etsinler diye, başka bir ayette de yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Yani dünyanın yaratılış amacı Allah'a kulluk etmek ve ibadet etmek. Yani dünyanın başka bir amacı yok. Burası imtihan yeri. Bunun için yaratılmış dünya. Allah da Kur'an'ı göndermiş bize. Burada kendini tanıtıyor. Değil mi? İnsanın yapması gerekenleri, yapmaması gerekenleri bildiriyor. Haramlar, helaller var. Nasıl davranacağı insanın, nasıl oturup kalkacağı, sesinin tonu, öfkelendiğinde neler yapacağı, nasıl giyineceği, nasıl yaşayacağı, her şey evet anlatılmış. Allah bir de ahireti de tanıtmış bize Kur'an'da. Peygamberlerin hayatlarına örnekler vermiş, insanın örnek alması için. Dolayısıyla her şeyi kapsayan bir kitap. Kapsamadığı hiçbir şey yok Kur'an'da. Açık olan hiçbir şey yok. Maşallah.
Hiçbir şey eksik bırakılmamış. Her şey detaylı bir şekilde açıklanmış. Biz bu bilgileri tabii edindikten sonra, Allah'ın sözü olduğuna net kanaatimiz geldikten sonra tabii ki Kur'an'a o gözle bakıp Kur'an'daki emirleri de, yasaklamaları da, ki yasaklamalar çok azdır. Yani haramlar çok az yer tutar Kur'an'da. Kur'an'a göre yaşamayı, yani Kur'an ahlakını edinmemiz gerekiyor zaten hemen sonrasında. Yani hiçbir şüpheye yer bırakmayacak derecede Kur'an'a sarılmamız gerekiyor. Kur'an, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Şeytan Allah'a sınır, Allah'ın emri var zaten. O şekilde sağlam bir şekilde Allah'ın ayetlerini alıp ona göre hayatımızı şekillendirmemiz gerekiyor inşallah.
İnşallah. Şimdi devam edelim. Kur'an'da bakın arının genetik koduna da işaret var. Şimdi Allah bir şey, Nahl suresinde, arı demek, bir ayette şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Nahl suresi 68-69. Canlıların genetik şifresi olan DNA'lar kromozomlar üzerinde yer almaktadır. Arıların kromozom sayısı 16'dır. Kur'an'da arı anlamına gelen Nahl suresinin isimli sure de tam da 16. suredir. Maşallah.
Maşallah.
Evet. Ve sure de arı anlamına geliyor bakın. 16. Evet. sure. Arının da kromozom sayısı 16.
Evet.
Tam da o sureyi açmıştım Kur'an'da. Önümde evet. duruyor şimdi.
Maşallah.
İlk bakın, ayetlerin 18-19 ayeti
evet.
böyle iman hakikatlerinden bahseder. Belki bitime doğru okuyabiliriz. Evet.
Arıya Allah emrediyor. Şimdi Arapçada erkek ve dişi için ayrı bir fiil kullanılıyor. Yani kullanılan fiilden siz onun erkeğe mi söylendiğini dişiye mi söylendiğini çıkarabiliyorsunuz. Bu ayette geçen kullanılan dişiye, bal arısı da vahyetti ayetinde geçen dişiye olduğunu Arapçasından anlıyoruz. Hakikaten de bu balı üreten, balı yapan arılar dişi arılar. Erkek arılar yapmıyor, bal üretmiyor. Bakın burada bal üretmekle ilgili değil mi? Allah emrediyor, vahyettiğini bildiriyor. Çardaklarda kendine evler edin, sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü uçuver. İşte burada kullanılan fiil kökünden biz bunun dişi arı olduğunu anlıyoruz. Hakikaten de balı yapan dişi arılar. Bu da ayrı bir mucizesi Kur'an'ın.
Maşallah.
Bu da çok yeni anlaşılan bir gerçek.
Sureye ismini vermiş.
Evet.
Bal arısına.
Tabii onda insanlar için bir şifa vardır diyor. Balı günümüzde incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. İçinde çeşitli mineraller, proteinler, son derece besleyici, bazı minerallerden, vitaminlerden son derece zengin ve çok ilginç bir şekilde bal mikrop üremesine izin vermiyor. Hatta eskiden bu Çapa Tıp Fakültesi'nde ve diğer yerlerde ameliyat yaralarına bal konuyormuş. Çünkü mikrop üretmiyor, mikrop üremesine izin vermiyor. Ve son derece steril bir şekilde yara iyileşiyormuş baldan dolayı.
Maşallah.
Bu da ayrı bir mucizesi Allah'ın.
Maşallah.
Mikrop üreyemiyor içinde. Evet, Cihat Bey buyurun.
Burada şey de var tabii.
Sizden devam mı?
Ben devam edeyim. Evet,
devam
ediyoruz. Kur'an'da aya çıkış tarihi, bakın mucizesi var. Şimdi hep birlikte bunu inceleyelim. Biliyorsunuz aya ne zaman çıkıldı? Daha 1950'li yıllarda çıkıldı değil mi? Şimdi Kur'an'da Kamer, yani ay suresi var. Kamer ay ismi anlamına geliyor. Kamer kelimesinin Türkçedeki karşılığı aydır. Ay isimli bu sureden Kur'an'ın sonuna kadar tam 1389 ayet geçer. Yani Kamer ay isimli bu sureden Kur'an'ın sonuna kadar 1389 ayet var. Hicri takvimde 1389 yılı miladi takvime göre 1969 yılına denk gelmektedir. Bu 1969 yılı aya ilk çıkış tarihidir işte. Allah ayette şöyle buyuruyor. Ve ay yarıldı. Kamer suresi 1. ayette. Ve ay yarıldı. Ay kelimesinin yanında kullanılan şakka, yani yarıldı kelimesi aynı zamanda toprağın yarılması, kazılması anlamlarında da kullanılmaktadır. Benzer şekilde aya giden Apollo 11 uzay aracı da ay toprağından birçok parça alarak dünyaya dönmüştür. Yani kelimenin bu anlamı da gerçekleşmiş oluyor. Bir mucize olarak. Evet. Bakın şimdi devam edelim. Sputnik isimli uzay aracı uzaya ne zaman gidiyor? 1957 yılında. Bakın 19 ve 57 numaralı ayetlere bakalım. 19. surenin 57. ayetine. Şeytandan Allah'a sığınırım. 19. sure olan Meryem suresinin 57. ayetinde de Allah şöyle bildirmektedir. Onu yüksek bir yere, gökyüzüne yükselttik. 19. surenin 57. ayeti. Tarihteki ilk uzay aracı 1957 yılında uzay yolculuğuna çıkmıştır. Sputnik uzay aracı. Maşallah.
Maşallah.
Yani Kur'an'daki mucizeler tabii saymakla bitecek gibi değil maşallah. Evet. Allah'ın mucizeleri. Hep bunlar bakın şu çok önemli tabii. Yani Kur'an'ın indiği dönem 1400 yıl önce. Bütün bunlar 1400 yıl sonra değil mi? Hatta evet 1300-1400 yıl sonra gerçekleşen bilimsel gerçekler ve gelecekte olan olaylar. Dolayısıyla bu tabii Kur'an'ın Allah sözü olduğunun her biri kesin olarak kanıtlıyor. Tabii yani sayısız kanıtı var da inşallah. Ama bunlar da bir güzellik olarak Kur'an'ın Allah sözü olduğunu kanıtlamış oluyor tabii bu şekilde. Bakın şimdi başka bir sure daha var. Hadid suresi ismi. Hadid de demir anlamına geliyor. Bir de Hadid suresindeki mucizeye bakalım. Demir elementinin ismine sahip olan Hadid suresinde yaklaşık 1400 yıl öncesinden evrendeki maddeleri oluşturan atomlarla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Elementlerin atom numaralarının ve atom ağırlıklarının henüz keşfedilmediği bir dönemde, tabii o dönemde mesela bu periyodik tablo o dönemde bilinmiyordu. 19. yüzyılda ortaya çıkan bir tablo bu daha ziyade. Bu bilgilere işaret edilmesi Kur'an'ın önemli mucizelerinden biridir. Hadid suresindeki Arapça harflerin dizilimi atomlarla ilgili henüz geçtiğimiz birkaç yüzyılda keşfedilen bilgiler içermektedir. Bakalım. Hadid suresinde tantal elementi, bakın tantalın atom numarası 73. Periyodik cetvelde 73. sırada tantal elementi. Kur'an'da demir anlamına gelen Hadid suresinde toplam 34 elementin atom numarası işaret edilmektedir. Bu tabii çok büyük bir mucize. Bu elementlerden biri de 16. ayette sembolü ve atom numarası gizli olan tantal elementidir. Bu ayette T ve A harflerinin ilk defa bir araya geldiği noktadan, yani tantal harflerini oluşturan T ve A harflerinin ilk defa bir araya geldiği ayette noktadan ayetin başına kadar 73 harf yer almaktadır. Tantalın kaçtı? Atom numarası bakın 73. Tantal elementinin atom numarası 73'tür. Ayetin başından TA harflerine kadar geçen harf sayısı 73. TA elementinin, tantal elementinin atom numarası da 73. Hadid suresi 16. ayette ta harflerin ilk kez bir araya geldiği yer bakın Arapçası gösteriliyor. Oraya kadar olan harf sayısı 73. Tantal elementinin de atom numarası 73 gördüğünüz gibi. Hadid suresinde flor elementine de işaret var bakın. Flor 9 numaralı element. Hadid suresi 1. ayet. Arapça F harfi geçiyor bakın burada. Flor yani F elementini 1886'da Henry Moisson okunuyor bu altı sen bilirsin bunu Moisson isimli Fransız kimyager elde etmeyi başarmıştır. Hadid suresinde ilk F harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmektedir. Kaçtı flor elementinin atom numarası bakın 9.
Maşallah.
F elementinin atom numarası 9'dur. Allah'ın mucizesi olarak maşallah. Bakın 34 elementin böyle bu şekilde mucizesi geçiyor Hadid suresinde. Bu da çok büyük bir mucize.
Maşallah. Yani demir demek de element suresinin içinde maşallah.
Evet. Mesela evet onu söyledik. Şimdi retina ile ilgili bir mucize var. Biliyorsunuz gözün retina tabakası diye bir tabakası var. Sinir tabakası. Görmenin nasıl ulaştığı yer. Bakın şimdi onunla ilgili bir mucize. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kör olanla yani basiretle gören bir değildir. Fatır suresi 19. ayet. Aynı surenin 19. ayetinde kör ve gören aynı olmaz cümlesi geçer. Bilindiği gibi retina hasarları kalıcı körlüğe neden olur. Karanlıklarla aydınlık bakın bu da Fatır suresi 20. ayette geçiyor. 20. ayette ise karanlık ve aydınlık da aynı olmaz ifadesi geçmektedir ki bu anlatım retinanın ışığa duyarlı hücrelerden oluşması bakımından çok manidardır. Bu saydığımız ayetlerdeki görmeyle ilgili ifadeler tüm Kur'an'da çok nadir geçmektedir. Dolayısıyla retina kelimesinin binlerce ayetin arasında sadece bu ayetlerle bir arada bulunması Allah'ın Kur'an'daki mucizelerinden biridir.
He, retina, o kelime tam anlamıyla şey geçmiş oluyor değil mi?
Evet.
Arapça haliyle.
Arapça harfleriyle bakın. Maşallah. Retina görmemizi sağlayan hücrelerin bulunduğu göz tabakasıdır. Gözün arka kısmında biliyorsunuz. Görme burada oluşuyor. Çünkü ışık geldiği zaman foton retinaya düşüyor. Retinadaki o proteinleri uyardığı zaman bunlar elektrik sinyaline dönüşüp beyne taşınıyor. Yani retinada gerçekleşiyor bu. Görme işlemini sağlayan göz bölümünün aslında retina olduğu Kur'an'ın indirildiği yıllarda bilinmiyordu. Hatta kimse retina kelimesinden haberdar bile değildi. Tabii 1400 sene önce retinanın varlığının kimsenin haberi yoktu. Zaten yeni keşfedilmiş bir şey bu. Ancak bu kelime görmeden bahsedilen bir ayette geçmektedir. Bakın, kötü olarak işledikleri kendisine çekici süslü kılınıp da onu güzel gören mi Bakın görmekten bahsediyor bunlar. Allah katında kabul görecek. Fatır suresi 8. Bakın NTR harflerinin geçtiği yer ayette. Tam görme kelimesinin olduğu yerde. Kur'an'da retina kelimesini oluşturan harfler tek bir ayette. Fatır suresinin 8. ayetine yan yana gelmektedir. Retina harflerinin geçtiği bu ayette de görmekten bahsedilmektedir. Allah'ın mucizesi. Biliyorsunuz Kur'an sağdan sola okunuyor. Bakın retina harfleri ilk defa burada geçiyor. Nerede geçiyor? Görme kelimesinin geçtiği ayette Fatır suresinin maşallah. 8. ayetinde maşallah. Bunlar tabii Allah'ın büyük mucizeleri. Yani retinayı yaratan da Allah değil mi? Görmeyi yaratan da Allah, Kur'an'ı yaratan da Allah.
Maşallah.
Allah bize böyle bir güzellik olarak bunları böyle 1400 sene sonra buldurarak, keşfettirerek güzellik olarak yaratıyor maşallah.
Retina biraz orada gözden bahsedebiliriz belki. Mesela gözün yaratılışı muhteşem. Mesela evrimcilerin hiç şey yapamadıkları bir konu. Mesela ben hatırlıyorum Profesör Ali Demirsoy, meşhur evrimci. Onun kitabında okumuştum. Göz diyor ilimsel bir mucizedir diyor. Yani bir mucize olarak adlandırıyor. Yani göz öylesine mükemmel bir organ ki indirgenemez kompleks denen yapıya da sahip. Yani 40 parçadan oluşuyor göz. Ve 40 parçanın 40'ının da aynı anda var olmasıyla işlevini görebilen bir organ. Evet. Mesela 39 parça olsa kör oluyor insan, göremiyor.
Evet.
Yani düşünün, mesela bir kamerayı düşünün, bizi çeken kamera. O parçaların hepsi özel olarak düşünülmüş, fabrikada tasarlanmış, objektif konmuş, işte zoom yapacak şey konmuş, kaset yeri konmuş. Bunlardan bir tanesi olmasa o video kamera hiçbir işe yaramıyor. Demek ki o 40'ının da bir arada aynı anda var olması gerekiyor ki göz görsün, işlevini görsün. Bu da yaratılış demek.
Yani bir anda Allah'ın ol demesiyle yarattığının en büyük delili olmuş oluyor.
İnşallah.
Böyle pek çok organ var, pek çok sistem var. Hücrenin içindeki kompleks mekanizmalar da bunu aynı şekilde şahitlik ediyor. Mesela protein diyorlar tesadüfen oluşabilir. Hayır, oluşamaz. Çünkü proteinlerin olabilmesi için aynı zamanda başka proteinlerin zaten orada hazır oluyor olması gerekiyor. Ki protein yapılabilsin zaten. Her şeyin ol demesiyle Allah bütün sistemi aynı anda komple bir şekilde yaratmış. O çıkıyor ortaya. İşte bu evrimcilerin kabul edemeyeceği bir gücün varlığına delil teşkil ettiği için ne yapıyorlar? Bu tip bilgileri saklamaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü eğer kabul ederlerse böylesine her şeye hakim, sonsuz güç sahibi bir gücün varlığına, ol demesiyle, ol emriyle her şeyi bir anda yaratabilen bir gücün varlığını o zaman kabul etmiş olacaklar. Yani Allah'ın varlığını kabul etmiş olacaklar. İşte onun Allah'ın varlığını kabul etmemek adına gerçeği saklamaya devam ediyorlar ve evrim teorisi gibi safsatayı masal gibi hale anlata gelebiliyorlar.
Yani her organın bir bilim dalı var. Evet. Gözün profesörü oluyor. Yani 40 yılını, 50 yılını veriyor bir insan. Gözüyle uğraşıyor, gözün detaylarını öğrenmesi,
evet.
Onun içindeki bilgileri öğrenmesi ve onunla ilgili işte tedaviler yapması hayatını alıyor. Yani organlardan bu bir tanesi. Bütün bilim dallarında böyle her organın bir neredeyse bir bilim dalı var.
Evet.
Şey geçebilirsek, zahmet.
Mesela göz, hiçbir kamera gözün netliğini sağlayamıyor.
Evet.
Değil mi? Göz nereye dönseniz anında odaklıyor. Yani anında, çok büyük bir mucize.
Hiçbir bulanıklık yok mesela.
Evet. Normalde bütün teknolojik aletlerde görüntü bir gider gelir. O şekilde bir ayar yapılır değil mi? Görüntünün netleşmesi bilir. Yani kamera kullananlar bilir. Gözümüzde hiç öyle olmuyor. Baktığımız anda net görüyoruz. Muazzam bir hızla. Çünkü gelen ışık beyine gidiyor. Beyinden merceğe emir geliyor. Sinir yoluyla sinyaller geliyor. Ve merceğin çapı değiştirilerek ışığın mutlaka kırılan, yani mercekten geçerek kırılan ışığın retinada odaklanması sağlanıyor. Ve bu anında oluyor. Yani görüntüde en ufak bir kayma olmuyor. İşte bu Allah'ın çok büyük bir mucizesi. Yani muazzam bir yapı var. Tabii şu da çok önemli. Gören göz değil. Yani göz aslında kör. Yani göz görmüyor. Bu beyine gidiyor. Beyinde elektrik sinyalleri taşınıyor. Beyin sadece elektrik sinyalleriyle muhatap oluyor. Ve insanın arka kısmında küçücük bir yerde biz 3 boyutlu değil mi? Mükemmel bir görüntü görüyoruz. Fakat bütün görüntü aynı yerde. Yani biz bir mekan görüntüsü hissine kapılıyoruz. Yani uzaklık varmış gibi. Mesela odanın içinde olduğunu varsayıyor insan. Halbuki biz o da bizim içimizde değil. O da biz odanın içinde değiliz. O da bizim içimizde. Düşündüğümüz zaman değil mi? Bütün her şey, bakın, uzakta görünenle yakında görünen her şey aynı noktada gerçekleşiyor. Bu bilimsel bir gerçek, teknik gerçek. Bu da bize Allah'ın ruhu algılattığını, yani ruhun algıladığını kesin olarak ispatlıyor.
Evet.
Yani o görüntüyü yaratan Allah tabii. Yani insanın aslında bilimsel delillere ihtiyacı yok. Yani sırf şunu düşünen insan, bir görüntü varsa, bir ses varsa algı olarak, koku varsa bunun bir yaratıcısı var. İşte bu Allah'ın kesin olarak yarattığını bize ispatlıyor ve kendisi Allah'ın yaratmasıyla var. Allah'ın yarattığı algıları görüyor ancak, yaşıyor.
Evet, maşallah. Ya bize verilen bilgiler çerçevesinde yine Allah'ı tanıyoruz, çevremizi de biliyoruz. Bakın, kuranmucizeleri.com adlı bir sitemiz var. Sayın hocamız, Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinden yararlanarak hazırlanmış bir web sitesi. İzleyicilerimiz dilerlerse sayısız, her geçen gün yeni, çünkü Kur'an mucizeleri bulunuyor, saptanıyor. Sayısız Kur'an mucizesini bu sitemizden ulaşabilirler. Kuranmucizeleri.com adlı sitemizden. Bakın mesela o Kur'an'ın bilimsel mucizelerinden birkaç örnek daha ben size burada göstereyim. Mesela burada ne var bilgi olarak? Mesela ayın yörüngesi var. Çok ilginç bir bilgi bu. Şimdi ayın yörüngesi hakkında Kur'an'da özel bir bilgi verilmiş. Bakın ayet-i kerimede Yasin suresinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Aya gelince biz onun için de bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Sonunda o eski bir hurma dalı gibi döndü. Döner. Ne güneşin aya erişip yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedir. Bakın ayın yörüngesi hakkında özel bir bilgi verilmiş. O da şu. Eski bir hurma dalı gibi döndü. Eski bir hurma dalı gibi. Hurma dallarını pek çok kişi görmüştür. Hurma dalının özel bir yapısı var. Kıvrımlı bir yapısı var. Yani tıpkı ayın, normalde dünya biliyorsunuz belli bir yörüngesi var. Ay ise onun etrafında döne döne belli bir yol kat ediyor uzayda, boşlukta.
Ama S gibi bakın.
Evet.
S şeklinde.
Yani belli bir kıvrımı var. Yani döne döne, yani bir sağa sola gidiyor ve böyle tıpkı bakıyorsunuz sağa sola giderken aynı zamanda dünyanın etrafında da dönmüş oluyor.
S harfi
aynı
zamanda yörünge çiziyor.
O uzayda da dünya ile beraber yol almış oluyor.
Kurma da S
yukarıdan şeklinde. Bakan biri için, uzaydan gözlemleyen, daha uzaktan gözlemleyen biri için gerçekten de tıpkı hurma dalının özel kıvrımı gibi bir şekil arz etmiş oluyor bu yörünge. Bakın bu bilgiyi hiçbir bilim adamının bilim adamlarının yeni keşfettikleri bir bilgi bu. Yani 19. yüzyılda, 20. yüzyılda anlaşılan bir bilgi. Bakıyorsunuz 14 asır önce Kur'an'da zaten verilmiş bu bilgi. Nasıl oluyor bu bilgi? Tabii ki Yüce Allah'ın Kur'an'ı yazdığının en büyük delili olmuş oluyor. Bunun gibi yine başka bilgiler de var. Mesela güneşin gidiş istikameti konusunda bir bilgi verilmiş. Yine astronomiyle ilgili bir bilgi. 14 asır önce bakın güneşin gideceği yer hakkında bilgi verilmiş. Şimdi güneş uzayda başıboş bir şekilde mi hareket ediyor? Hayır. Gideceği bir istikamet var, bir yer var. O haber verilmiş Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede. Şeytandan Allah'a sığınırım yine Yasin suresi 38. ayet. Güneş de kendisi için tespit edilmiş olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilenin takdiridir. Bugün tespit edilen bilgiler de tıpkı Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgi çerçevesinde buna paralel bir doğrular bir bilgi şeklinde. O da şu. Güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin kilometrelik bir hızla giderken Vega yıldızı doğrultusunda belli bir istikamete doğru gittiği hesaplanmış durumda. Yani başıboş bir şekilde uzayda hareket etmiyor fakat tıpkı Kur'an'da belirtildiği şekilde bir karar yerine doğru akıp gidiyor. Belli bir yörüngesi var.
Bakın şu anda %120 bin kilometre hızla gidiyoruz.
Evet.
En ufak bir sarsıntı, titreşim bir şey var mı? Sürat hissediyor musunuz? Tabii. Arabada 100-150 kilometreye çıkınca artık herkes tutunmaya başlar. Değil mi? Yani evet. 150 kilometrenin üzerine çıkınca artık ölümcül bir tehlike oluyor değil mi? Araba savrulmaya, böyle devrilmeye çok müsait bir hale geliyor.
Evet.
720 bin kilometre hızla uzay boşluğunda hareket ediyoruz. Milyarlarca tonluk dünya ile birlikte, trilyonlarca tonluk dünya ile birlikte. En ufak bir dengesizlik, en ufak bir savrulma değil mi?
Evet. Maşallah.
Bu hızda bir değişiklik olsa mesela, değil mi? Arabada çok yüksek hızla giden bir arabada biraz frene basıldığı zaman yolcular camdan fırlıyor eğer emniyet kemeri bağlı değilse, değil mi? Hız değişikliğinden dolayı. Ne kadarlık bir hız değişikliği? Mesela 100 kilometreden 0 kilometreye düşüyor. 100 kilometrelik bir hız değişikliği oluyor. Bakın 700 bin kilometrelik bir hızla gidiyoruz. En küçük bir hız değişikliği olsa, yani %1'in daha küçüğünü düşünün, binde birinden daha ufağını düşünün. Bütün dünyanın üzerinde olan her şey fırlayıp giderdi uzay boşluğuna. Değil mi? Ama olmuyor Allah'ın dilemesiyle.
Maşallah. Dünyanın yuvarlak olduğuna dair bir bilgi de var. Kur'an'da işaret şeklinde bildirilmiş. Yine 1400 yıl önce. Şeytandan Allah'a sığınırım. Zümer suresi 5. ayet. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor. Gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. Şimdi burada çok özel bir ifade kullanılmış. Yani Arapça bir kelime kullanılmış. O da sarıp örtme kelimesinde bu kelimeye rastlıyoruz. Arapça kelime şu. Yükevru. Yani yükevviru kelimesi kullanılıyor ki Arapça'da aynı zamanda bu kelimenin başa sarık sarma. Yani yuvarlak bir şeyin etrafına bir şeyin sarılması. Bakın yuvarlak bir şey ve etrafına bir şey sarılıyor. Nasıl sarık başa sarılırken yuvarlak bir şeyin etrafına sarılıyorsa aynı kelime bakın burada o özel kelime seçilmiş ve kullanılmış. Yani geceyi gündüzün üstüne örtme. Tıpkı yeryüzünde yuvarlak olduğu bu şekilde anlaşılmış oluyor. Buna bir işaret var 1400 yıl öncesinden. Güneşin ışınlarının yeryüzünün etrafına, yeryüzünde karanlığı bir şekilde yine bu şekilde sarıp örtme şeklinde. Yani yeryüzünün yuvarlaklığı bu şekilde hissedilebiliyor. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtme kullanılırken bu özel Arapça kelime kullanılmış.
Ki dünyanın yuvarlak olduğu çok sonra keşfedilen tabii. Bir gerçek.
Maşallah.
Evet, vaktimiz son dakikaya girdik galiba. İnşallah. Mesela bakın eski Mısır yazıtlarında Haman'ın ismi geçiyor. Fakat Kur'an'da da geçiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Firavun dedi ki, ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, Haman diye bakın bir isim geçiyor Kur'an'da. Hı. Çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım. Çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. Bakın bu ayette ismi geçen Haman, Firavun'un en yakın adamlarından biridir. Ayetten anlaşıldığı üzere Firavun, en yakınlarından olan Haman'dan yüksekçe bir kule inşa etmesini, bakın bir inşaat yapmasını istiyor.
Evet, özel birinden istiyor bunu. Haman diye birinden istiyor.
Evet, birinden istiyor. Mısır yazıtları incelendiğinde tarihte Firavun'un yakınlarından biri olarak Haman isimli bir kişinin adının geçtiği görülmüştür. Mısır yazıtlarında çıkıyor bu. Viyana'daki Hof Müzesi'nde sergilenen ve henüz 19. yüzyılda çözümlenebilen bu yazıtta Haman isimli kişinin ayette bildirildiği gibi Firavun'un en yakınında olan kişilerden biri olduğu ve taş ocaklarında çalışan işçilerin başı olarak inşaat işleriyle ilgilendiği anlatılmaktadır. Evet. Bak çok büyük bir
yani o zamanın imar bakanı gibi bir şey.
Evet yani inşaat yapıyor. Yani evet. Ayette bildirildiği gibi bakın Firavun diyor ki inşaat yap diyor bana kule yap diyor evet. Değil mi? Bundan 1400 yıl önce peygamberimizin yaşadığı dönemde henüz antik Mısır dili çözülememişken kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan bu bilgilerin verilmesi Kur'an'ın Allah tarafından gönderilen hak kitap olduğunun delillerinden biridir. Evet. Hakikaten değil mi? Haman'ın ismi ne zaman ortaya çıkıyor? 19. yüzyılda değil mi?
Evet. Hiyeroglifler çalışılarak üzerinde işte eski Mısır antik dil, çok bir antik dil. Onu yani evet. Çözümlenerek Haman kelimesinin telaffuzu da o şekilde yeni anlaşılan bir şey.
Evet. Ve Allah bu bilgileri bize veriyor. Bunun sadece zaten Allah'ın bilebileceği değil mi? Allah'ın sonsuz evet. ilmiyle yarattığı ve bildiği gerçekler. Yani maşallah. Bütün bu bilimsel gerçekler, mucizeler değil mi? Geleceğe yönelik işaretler mesela bilgiler. Bizans'ın o savaşı kazanması ayet indikten sonra bunun dünyanın en alçak yerinde olması bunun gibi sayısız mucize var inşallah Kur'an'da. Mesela maşallah. Petrolün oluşumu ile ilgili de bir mucize var. Bakın. Ona da bakalım. Yine Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Rabbinin yüce ismini tesbih et. Ki o yarattı, bir düzen içinde biçim verdi. Takdir etti. Böylece yol gösterdi. Yemyeşil otluğa çıkardı. Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. Bakın Ala suresi 1. ve 5. ayetler. Petrol denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşur. Herkes bilir bunu. Ala suresinin ilk 14 ayetinde
İlk
4 ayetinde dikkat çeken 3 husus petrolün oluşumuyla oluşum aşamalarıyla son derece paralellik içindedir. Bakın birincisi Allah yemyeşil otluğa çıkardığı ifadesi. Yemyeşil otluğa çıkardığı cümlesinde geçen elmera kelimesi otlak, kır, çayır anlamlarına gelir. Bu kelime petrolün oluşumundaki organik kökenli maddelere işaret etmektedir. Değil mi? Bakın denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşuyor. Bu Arapça elmera kelimesi de otlak, kır, çayır anlamlarına geliyor. Yemyeşil otluğa çıkardı. Devam edelim. Rabbinin yüce ismini tesbih et ki o yarattı, bir düzen içinde biçim verdi. Takdir etti, böylece yol gösterdi. Yemyeşil otluğa çıkardı, ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. Şimdi yemyeşil otluğa çıkardı. Ayette ikinci dikkat çeken kelime ise siyaha çalan yeşil. Yeşile çalan siyah, karamsı, esmer, isli renkleri tarif etmek için kullanılan ahva kelimesidir. Bu kelimede yer altında biriken bitki atıklarının zaman içinde siyaha dönüşmesi olarak düşünülebilir. Çünkü yeşil olan bir bitki zaman içinde siyah olan atıklara dönüşüyor yerin altında.
Çürüyerek.
Evet. Evet. Üçüncüsü ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. Ayette geçen çer çöp anlamındaki gusayen kelimesi aynı zamanda sel suyunun otları, çöpleri birbirine katarak sürükleyip getirdiği ve derilerin etrafına fırlattığı ot, çöp, yaprak ve köpük gibi karışım anlamına da gelmektedir. Ayette geçen yeşil bitkinin kara, akışkan bir sıvıya dönüşmesi petrolün oluşumuna benzemektedir. Yani nereye yani baksanız...
Akışkanlıktan da bahsediliyor değil mi yani son olarak? Yani aynı zamanda karanın akışkan olduğuna dair ifade ediyor.
Maşallah. Son 5 dakikaya girdik galiba. Evet. Altı Bey, sizin de söyleyecekleriniz vardır mutlaka.
Estağfurullah. Yani Kur'an'ın mucizeleri insanın imanını çok arttıran bir şey. O yüzden dinleyicilerimiz her zaman tekrar edebilir. Bilmeyenlere de kuranmucizeleri.com ve harunyahya.org'dan onları tavsiye edebilirler.
Evet.
Orada çok detaylıca hepsi var. Okumakta zorluk çekenler film olarak da var. Sitede film olarak da izleyebilirler bunları. Dolayısıyla bunları tabii bizim şuurumuza, benliğimizin yerleşmesine vesile olan, bu kitapları hazırlayan, bu siteleri hazırlanmasına vesile olan Sayın Adnan Oktar'dan tekrar Allah razı olsun.
Maşallah.
Bu vesileyle birçok insanın imanına vesile oldu. Siz binlerce konferans verdiniz yurt içinde, yurt dışında. Bunları bizzat da gözlemlediniz tahmin ediyorum.
Çok ilginç olarak şimdi bu küfür, inançsız sistem bilimi kullanmaya kalktı. Ya bu aslında son derece saçma. Çünkü bilim Allah'ın yarattığını ispatlıyor zaten. Yani bu Darwinizm safsatası, yok tesadüfü ilah edinmeleri, atomları ilah edinmeleri değil mi? Materyalizm safsatası. Bilim zaten bunları ortadan kaldırıyor. Bilimin kendisi ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla Allah bize tabii bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini bildiriyor Kur'an'da. Demek ki şunu anlıyoruz. Müslüman bilim yapan, değil mi? Akıllı, temiz, dürüst, merhametli, sevgi dolu, şefkatli, değil mi? Oturup kalkmasını bilen, sadece ve sadece Allah'tan korkan bir insan olmamızı istiyor Allah bizim Kur'an'da.
Evet, inşallah.
Demek ki ne yapacağız? Bilim yapacağız. Bunları öğreneceğiz. Temiz olacağız. İnsanlara anlatacağız. Bu Allah'ın gerçeklerini insanlara anlatarak onların imanına vesile olmaya çalışacağız. İşte bu şekilde inşallah bu dünyayı kana boğan bu Darwinizm, materyalizm ortadan kalkar. Komünizm, faşizm, anarşizm, terörizm, ırkçılık, vahşi kapitalizm yok olur. Dünyayı o zaman yeryüzüne inşallah Allah'ın dilemesiyle adalet, merhamet, sevgi, şefkat gelir.
İnşallah.
Tabii bu ancak fikren gerçekleşir. Yani bu dünyayı saran, bu insan, hocamız söylemişti yani dünyayı bugün insanlık tarihinde hiç olmadığı gibi bir biçimde, değil mi? Ahir zamanda bu Darwinizm belası gelmiş insanlığa. Hakikaten bütün dünyayı kaplamış. Yani 71'li yıllarda bütün dünya hemen hemen Darwinist'ti. Her tarafta Darwinizm hakimdi. Yani materyalizm hakimdi. Değil mi? Komünist sistem vardı. Bütün ülkeleri içine alan Rusya'yı, Çin'i, evet. Vietnam'ı, işte Doğu Blok ülkelerini, Doğu Almanya'yı, yani Avrupa'nın yarısını. Kalan yerlerde vahşi kapitalizm vardı. Anarşizm ve terörizm yani zirveye çıkmıştı. İnşallah bu bilimsel metotları kullanarak hocamız, Allah razı olsun, evet. dünya çapında Darwinizmin kökünü kazıdı. Maşallah. İnşallah.
Evet. Bediüzzaman evet. Hazretleri de zaten iman hakikatlerine dikkat çekerek, hatta hocamız da zaten Adnan Bey de uzun uzun bundan bahseder, hep hatırlatır. Kendisinin de Bediüzzaman'ın gösterdiği bu doğrultuda hareket ederek yani bilime özellikle önem verdiğini hep zikretmiştir.
Evet.
Bediüzzaman Hazretleri iman hakikatlerine çok büyük önem vermiştir. Evet. Yani ve insanların imanını kurtulmasında Allah'a imanının tesis edilmesi noktasında iman gerçeklerinin yani iman hakikati derken iman gerçeği bilimsel delillerle imanın sağlamlaştırılacağını ifade etmiştir.
Ahir zamanda bunun dünyaya çok büyük bir musallat olacağını.
Evet.
Fakat ahir zamanda işte bilimle bu şekilde ortadan kaldırılacağını müjdeliyor Bediüzzaman Said Nursi. Bakın bu çok önemli. Yani bu fen ve felsefenin tasallutuyla diyor, hakim olan bu düşünce diyor inşallah vazife olarak diyor ahir zamanda ortadan kalkacaktır diyor. İnşallah da o dönemi yaşıyoruz. Yani şu anda muazzam evet. bir çöküşte Darwinizm evet. ve materyalizm felsefesi. Tarihte hiç olmadığı gibi zirve yapmışlar. Ama tarihte hiç olmadığı gibi de muazzam bir mağlubiyete uğradılar. Nereden geldiğini anlamadıkları böyle değil mi? Yaratılış atlası gitti bütün dünyaya. Binlerce konferans, milyonlarca kitap indiriliyor. Bakın 100 milyonun üzerinde kitap indiriliyor hocamızın sitelerinden. Allah razı olsun. Değil mi? Dünyada dalga dalga yayılıyor. Yani bu artık böyle üniversitelerde de kimse Darwinizme inanmamaya başladı. Derslerde hocalar Darwinizmi anlatamıyor. Değil mi? Eskiden Darwinist olanlar birer birer dönmeye başladılar. Mesela Anthony Flew, bir iki örnek verelim. Dünyanın en önüne gelen ateistiydi. Yani milyonlarca insanın ateist olmasına sebep olmuştu. En ünlü ateist felsefecidir. Richard Dawkins'in de hocası durumunda yani öyle düşünün. 2004 yılında 84 yaşında açıklama yaptı. Pardon dedi, özür diliyorum ben dedi. İnsan, ateist olmalarına sebep olduğum insanlardan. Darwinizm, Marvinizm yokmuş dedi. Allah yaratmıştır dedi. Bunu Francis Crick söyledi. İnsan Genomu Projesi'nin başındaki insan o da söylüyor. Ben bütün hayatım boyunca ateistim diyor. İnsan DNA'sını gördükten sonra Allah'ın yarattığına kesin kanaati geldi, Allah'a inanmaya başladı. Günümüzde görüyoruz çok önde gelen sanatçılar, akademisyenler birer birer Müslüman olmaya, değil mi? Allah'a inanmaya başladılar.
Francis Crick hatta şey diyor, diyor ki yani böylesine bir bilgi diyor, tesadüfen oluşmuş olamaz diyor.
Evet.
Yani tesadüfü zaten ilahlaştırmıştı bu insanlar. Her şeyi tesadüfle açıklamaya çalışıyorlardı. Böyle bir açıklamanın geçersiz olduğunu, bilim karşısında geçersiz olduğunu ortaya koymuş oluyorlar.
Evet. Yani özetle bütün izleyicilerimiz inşallah bilimle ilgilensinler. Hocamızın kitapları en güzel, en hikmetli, en çürütülemez, en güzel şekilde böyle. Yani ilkokul, ortaokul öğrencisinin de okuduğu zaman, Nobel ödüllü bir adamın da okuduğu zaman aynı şekilde anlayacağı şekilde
evet,
inşallah. Ki Nobel ödüllü adamlar okuyor, birer birer iman etmeye başladılar. Anthony Flew'a da kitap gitmişti evet. değil mi? Bugünümüzdeki bütün politikacılara gidiyor inşallah. Bütün akademisyenlere, sanatçılara, önde gelen dünyanın inşallah. Ve birer birer bunların evet. inanmaya başladıklarını da görüyoruz. İnşallah. İmana geldiklerini. Darwinizm de çöküyor inşallah.
İnşallah. Peygamber Efendimizin bu kutlu doğum gecesinde Mevlid Kandili'ni en güzel şekilde değerlendirmiş olduk Allah'ın izniyle. İnşallah Allah'ı anarak, Allah'ın ismini yücelterek inşallah elhamdülillah. Tüm dinleyicilerimize ben yine Mevlid Kandilerini tebrik ediyorum.
Evet.
Hayırlı akşamlar diliyorum.
İnşallah.
İnşallah çok büyük hayırlara vesile olur.
İnşallah.
Türk İslam Birliği de hızla yaklaşıyor inşallah.
İnşallah.
İslam'ın ve ahlakının dünyaya hakim olacağı günlerin çok yakın olduğu zaten Allah hissettiriyor artık. Bütün alametleriyle birer birer olmaya başladı değil mi?
Evet,
inşallah.
İnşallah.
Bediüzzaman deyince bir onu yad ederek onun bir sözüyle bitirelim diyor. İleride diyor bütün unsurlarını akla ispat ettiren Kur'an hükmedecek diyor.
İnşallah.
İnşallah. Maşallah elhamdülillah.
Kur'an ahlakının dünyaya evet. hakim olduğu bir dönem evet. inşallah.
Evet, inşallah.
Programı bitiriyoruz. Yarın akşamlar, hayırlı akşamlar sayın dinleyicilerimiz.